Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yine Allah nasip ederse sünnetle ilgili dersi devam ettirmeye çalışıyoruz. Bütün gayretimiz Allahü Teala'nın bizden istediğini tam olarak yerine getirmektir. Bakara suresinin 285. ayetinde Allahü Teala Âmener Resulü diye başlıyor. İlk inanan Resul'dür. Sonra yani birçok ayet-i kerimelerde şey yapıyor. Şimdi şu okuyacağım ayetlerde Muhammed Aleyhisselam'a Allahü Teala ne diyor? Ona nasıl bir emirler veriyor? Onu kısaca görerek dersimize başlayacağız. Ahzab suresinin ilk ayetlerinde Allahü Teala şöyle diyor: Ya eyyühen nebi ittakillah. Ya eyyühen nebi yuttakillah. Ey nebi, Allah'tan, Allah'a karşı yanlış yapma. Yanlış yapmaktan sakın. Takva korunmak demektir. Allah'a karşı yanlış yapmaktan kendini koru. Dikkat et. Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ Kafirlere boyun eğme. وَالْمُنَافِقِينَ Münafıklara da. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Allah alim ve hakimdir. Yani Allahü Teala her şeyi gayet iyi bilen ve darlık bütün kararları doğru olandır. Peki münafıklara boyun eğme, kafirlere boyun eğme, ne yap? وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ Sana vahyedilen neyse sen ona uy. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا Allah-u Teala sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Ne yaparsanız yapın ondan haberdardır. وَاتَّبِعْ مَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Allah'a güven ve dayan. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا Vekil olarak Allah yeter. Şimdi burada Muhammed Aleyhisselam'ın görevini tek başına yürütebileceği bir ortamdan bahsediyor Allah. Yani çünkü Musa Aleyhisselam'ın yalnız bırakıldığını gayet iyi biliyoruz. Dolayısıyla tabi bütün kafirler ve münafıklar Allah'ın nebilerini etkisiz hale getirmek için ellerinden geleni yaparlar ki Kur'an ayetlerinden bunu çok çok iyi biliyoruz. Şimdi dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam Allah'ın emrettiği kendisine ne vahyediliyorsa ona uymasıdır. Şimdi bakıyoruz ki Cenab-ı Hak Nisa suresinde münafıklardan bahsettikten sonra yani münafıklara boyun eğme diyor. Nisa suresinin 113. ayetinde şöyle diyor Allah. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُضِلُّكَ Eğer senin üzerinde Allah'ın iyilik ve ikramı, lütfu ve ikramı olmasaydı, o münafıklardan bir grup seni yoldan saptırmak için bütün çabalarını sarf edeceklerdi. وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ Onlar sadece kendilerini saptırırlar. وَمَا يَدُرُّونَكَ مِنْ şey hiçbir konuda sana zarar veremezler. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Allah sana bu kitabı ve hikmeti indirmiştir. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ Senin daha önce bilmediğini Allah sana öğretti. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'a vahiy gelinceye kadar bunlardan hiçbirisinden haberi olmadığını Allah bildiriyor. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَلْ كِتَابُ وَلَا الْا۪يمَانُ Kitap nedir? Kitapta belirtilen şeklindeki iman nedir onu bilmez. Şimdi Allah ne yapmış oluyor? Allah senin bilmediğini öğretiyor. Bilmediğine kitap ve hikmet. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a kitabı ve hikmeti öğretmiş. Kitap ve hikmet. Kitap ve hikmet, yani geçen dersimizde de söyledik ama tekrarında fayda var. Ali İmran 81. ayette açıkça belirtildiği gibi Allah'ın bütün nebilerine indirdiği şeydir. Ne diyor orada? Ve yedekadallahu mithakan nebiyyin. Allah nebilerinden kesin söz aldığı zaman onlara şöyle demiştir. Lema ateytukum min kitabin ve hikme. Size bir kitap ve hikmet veririm de. Demek ki Allah tüm nebilere kitap vermekte kalmıyor, yanında da hikmeti veriyor. Ve allemeke ma lem tekun ta'lem. Ha yok. Lema ateytukum min kitabin ve hikme. Thumme ca'akum rasulun. Musaddikun lima ma'akum. Sizin yanınızda olan tasdik eden bir Resul gelirse ki Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Aleyhisselam'ın onları tasdik ettiği zaten çok net bir şekilde belirtiliyor. Bu şeyde Ali İmran Suresi'nin ilk ayetlerinde de çok net bir şekilde ortaya konuyor. Letu'minun nebihi ve letansuruna. Kesinlikle ona inanacak ve yardımcı olacaksınız. Yani bu ayette esas dikkat çekmek istediğim tüm nebileri Allah Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen tüm nebilere kitap ve hikmet vermiştir. Yani indirilen kitapların sayısı 4 falan değil. Bununla ilgili çok sayıda ayet var. Zaten şeyde de Cenab-ı Hak Ali İmran Suresi'nde de kısaca orada da şey yapalım, okumuş olalım o ayet-i kerimeyi de. Allah-u Teala diyor ki Elif Lam Mim Allahu La İlahe İllahu. Evet, Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Nezzele aleykel evet. La ilahe illahu el hayyul kayyum. Hay ve kayyumdur. Yani daima diri olan, sürekli işinin başında olandır Allahü Teala. Nezzele aleykel kitabe bil hakki. Bu kitabı bütün gerçekleri içerir şekilde indirdi. Musaddikan. Hani az önce 81. ayette tasdik edici olarak gelirse dedi. Lima beyne yedeyhi, kendisinden önceki bütün kitapları, Adem Aleyhisselam'dan beri gelen bütün kitapları tasdik eden, onlardaki bilgileri koruyan, onları denetleyen bir kitap. Ve enzelet Tevrat'e ve İncil, Tevrat ve İncil'de indirdi. Şimdi dolayısıyla Allah-u Teala burada Muhammed Aleyhisselam'a kitabı ve hikmeti indirdiğini ve bunları ona öğrettiğini söylüyor. Peki öğretmeyi nasıl yapıyor Cenab-ı Hak? Allah bir kuruyla yüz yüze konuşmaz. Ne diyor bu ilgili ayette? Ve mâ kâne li beşerin en yükellimahullâhu illâ vahyen. Allah'ın herhangi bir beşerle konuşması söz konusu değildir. Muhammed Aleyhisselam da beşerdir. Ya vahiy yoluyla, ki vahiy yani içerisine doğar. Böyle bir ilham diyoruz biz ona. O da Şems suresinde kişinin iyiliğinde, kötülüğünde ilham edeceğini bildiriyor. Ondan sonra ev min verai hicabin, perde arkasından, ki Musa Aleyhisselam'la konuşmuştur iki kere. Ev yürüsüyle rasulen, ya da bir elçi gönderir. Fe yuhye bi iznihi ma yeşe, kendi izniyle Allah bütün istediklerini orada vahyeder. Şura suresi 52. sure miydi?
42.
42. surenin 51. ayeti. Peki şimdi bunu Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla, ki şeyden de Necim suresinden biliyoruz. Ve ma yantiku anil heve, hatta Necim'den ve necmi izâ heve ma zalla sahibukum ve ma gava, yani işte doğarken ya da batarken o yıldız, ki kutup yıldızıdır. Tüm yönleri ondan belirlemek mümkündür. Sizin arkadaşınız yoldan sapmadı, hayallerinin peşine de düşmedi. İnhu illa vahyun yuha. Bütün o sizin garipsediğiniz, ondan yeni duyduğunuz şeylerin tamamı kendine yapılan bir vahiydir. Sonra hani o vahiye de uy diye okuduk Ahzab suresinin başında. Peki o vahiy nedir? Allemehu, o vahiy ona öğretti. Şedidül kuva, kuvvetleri güçlü olan, kimmiş o? Zu mirra, itibarlı olan. Ondan sonra zaten o ilk vahiy nasıl geldiğini çok net bir şekilde orada da Tekvir suresinin sonlarında da anlatıyor. Şimdi bu öğretmenin şeklini de mesela öğretme ne olur? Önce bir bilgiyi öğrenmeye karar verirsiniz, değil mi? Mesela Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunu herkesten önce yani kendine gelen vahyin Allah'tan geldiğini Resulullah'ın ilk hamlede bilmesi gerekir. Bilmezse neyin öğrendiğini bilmeden öğretme diye bir şey olmaz ki. Bu ne? Onun için Allahü Teala öğretmenin nasıl olduğunu da Necm suresinde bize anlatıyor. Bunu da tekrarlamak istiyorum çünkü kafaya iyice yerleşsin bu ayetler. Cin suresinde yanlış söyledim. Necm az öncekiydi. Allahü Teala Cin suresinde bize anlatıyor. Cin suresinin son ayetlerinde. Orada diyor ki: "Ve la yuzhiru ala gaybihi ahada illa men irtada min rasul." Allah kendi gaybını kimseye açmaz diyor. Ancak razı olduğu Resul hariç. Peki razı olduğu Resul, işte bütün Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulü. Peki nasıl açıyor? فَاِنَّهُ يَسْلُكُمْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. Önünden arkasında ne yapıyor? Gözcüler dikiyor. Peki gözcüler dikiyor, şey yapıyor. Yani biliyorsunuz İblis yoldan çıktıktan sonra kıyamete kadar yaşama şeyi alınca ben doğru yolun üstünde oturacağım dedi. Vesvese vermesin. O vahiy geldiği zaman onu meşgul etmesin diye Allahü Teala melekleri tüm Muhammed Aleyhisselam ve bütün nebilerin çevresine diziyor. Bir üç tane şey söylüyor burada. Bir, li aleme en gadeblehu risalati rabbim. Yani Resulullah o ortamı demek ki görüyor. Ona gelip de vahiy tebliğ eden de onların başında olan, onların itaat ettiği Cebrail Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam Resulullah'a geliyor. Tüm çevrede şeyler, melekler tedbirini almış. Şeytanın yaklaşma şansı yok. O tamamen kendi kendine konsantre olacak bir noktaya gelmiş. Bir, li alem en gadeble risalet Rabbim. Bilsin ki bu gelenler Allah'ın risalelerini yani Allah'ın emirlerini içeren ayet kümelerini getirdiler. Onu tebliğ ediyorlar. Yani gelen Allah'ın ayetidir. Onu bilsin. Ve ahata bima ledeyhim. Getirdiklerini çok iyi bir şekilde kavrasın. Şimdi ben bunu çok iyi anladım ama peki bu bilgiyi nasıl kullanacağım? Ne işe yarayacak? Tamam, Allah'tan geliyor. Çok da iyi anladım. Fakat bu bilgiyi nasıl kullanacağım? Mesela ve ahsa kulle şeyin adede, her şeyi tek tek kavrasın. Her şey dediği zaman mesela Allahü Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim? Tibyanen likulli şey demiyor mu? Bu ayetin başı
aslında.
Sana bu kitabı her şeyi açıklasın diye gönderdik diyor. Bakıyoruz ki bu Kur'an-ı Kerim her şeyi yani buradan baktığımız zaman bütün açıklamalara ulaşamıyoruz. İşte hikmet de o açıklamaların ilmi. Onun için Allah Araf suresinin 52. ayetinde وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ. Onlara bir ilme göre açıkladığımız kitap getirdik diyor. İşte o ilmi Allah Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Muhammed Aleyhisselam'a öğretiyor. Muhammed Aleyhisselam da oradan öğrendiği şekliyle aynen Resul sıfatıyla ümmetini öğretiyor. Zaten çok sayıda ayet var biliyorsunuz. Birisi işte Ali İmran'da لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِ اللّٰهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ve in kanu min qablu le fi dalalin mubin. Allah bu müminlere ikramda bulunmuştur. Kendi içlerinden bir rasul göndermiştir. Onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Onları geliştiriyor. Her ne kadar bunlar apaçık bir sapıklık da ise bundan önce Resulullah da bilmediği gibi onlar da bilmiyorlardı.
Ali İmran 164.
Ali İmran 164. ayet. İşte burada özet şu. Resulullah sadece bize Kur'an-ı Kerim'i öğretmedi. Yuallimuhumul kitap diyor, Kur'an'ı öğretiyor. Başka ne öğretiyor? Vel hikme, hikmeti öğretiyor. İşte hikmet de Kur'an'ı açıklama ilmi. Muhammed Aleyhisselam bu ilmi Cebrail Aleyhisselam'dan nasıl öğrendiyse bize o şekilde öğrettiği için öğrettiğiyle ilgili ayetlerin tamamında Resul sıfatı geçer. Elçi. Niye? Çünkü elçinin görevi nedir?
aldığını ulaştırdı.
Ve ma'aler Resulü
illel belâh.
İllel belâh. Hangi ayetteydi onu şey? Hangi surede ve ma'aler?
Çok var. Maide'de var.
Çok sayıda ayet var da yani bir tanesini şey yapalım. Ve ma'aler Resulü illel belâh. Hani Resul'e düşen tebliğdir. Çünkü elçi. Kendiliğinden bir söz söyleyip kendi sözünü katan kişiye elçi denmez.
Maide 99'da var
mesela. Tamam, Maide Resulü tamam, illel yani bir tanesi yeter. Maide 90'dır. Resul'ün evet. Tebliğ. Neyi tebliğ? Allah'tan ne almışsa o. Allah'tan aldığı kitap. Allah'tan öğrendiği hikmet. İşte o kitap ve hikmeti müminlere de öğretiyor. Bu şekilde müminler gelişiyor. Tüm problemlerini çözecek bir pozisyona geliyorlar. Her türlü problemi Kur'an-ı Kerim'e göre çözebilecek hale geliyorlar. İşte bu Resulullah'ın söz ve uygulamaları, bugüne kadar bize gelen söz ve uygulamaları bu hikmet. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın sünnetle ilgili söylediyor, sünnetin manası ne? Ne diyor mesela? Sünnetle ilgili istersen şeyden başlayalım. Yani bugünkü dersin konusundan başlayalım. Sonra ya ara ara şey yaparız ilgili evet. Ayetlerine.
Şimdi bu sünnetin bir sözlük manası var. Bir de fıkıh ilminde kazandığı bir ıstılahi terim manası var. Şimdi sünnet kelime olarak Arapçada izlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, örfe gelenek olarak tarif ediliyor. Bunda herhangi bir problem yok. Ama daha sonra bir fıkıh ilmine ait bir terim olarak şu şekilde tarif ediliyor. Özet, en özet şekilde deniyor ki Hazreti Peygamber'in söz, fiil yani davranış veya tasvipleri, takrirleri yani uygun birilerinden görüp de onayladığı davranışlar sünnet olarak tarif ediliyor. Yani usul kitaplarında.
Kur'an'a uyup uymaması mı yoksa Kur'an'ın yanındaki bir şey mi oluyor?
Tabii bu daha sonra temellendiriliyor. Yani tanımı bu şekilde yapıyorlar. Yani Resulullah'ın sözleri, yani ağzından çıkan cümleler, onun haricinde ortaya koyduğu davranışlar, bir de insanların davranışlarını görüp onu onaylaması şeklinde bir tarif yapılıyor. Fakat daha sonra hani bir hüküm kaynağı olarak sünnet deyince, yani biraz sonra okuyacağız, değişik ayetlerden temellendirme yaparak ikinci ve Kur'an'dan tamamen bağımsız bir kaynak olarak konumlandırılıyor.
Yani bir kitap
ayrı,
iki sünnet
ayrı bir
değil oluyor. Peki hikmet diye bir şey tamamen kaybolmuş. Yani bizde yani Kur'an-ı Kerim'de anlatılan manada bir hikmet, hikmeti anlatan biz şu ana kadar herhangi bir kaynağı rastlamadık değil mi?
Ya hikmet işte daha sonra felsefe olarak biliyorsunuz yani.
Ama Allah-u Teala Resulüne felsefe öğretmiyor ki. Evet. Hikmet kelimesi biliyorsunuz Arap dili açısından çeşit bildiren mastardır. Hüküm.
Hükmün bir çeşidi.
Hükmün bir çeşidi. Hükmün kaç çeşidi olur?
Bir yanlış olur, bir doğrusu olur.
Bir doğrusu olur. Peki hikmetin yanlış hüküm olması mümkün. Yani yanlış hükme kimseye hikmet der mi? O zaman hikmet
yanlış denir. Hüküm denir ama yanlış hikmet denmez.
Ama yanlış hikmet denmez. Değil mi? Dolayısıyla öyle hikmet mi? Doğru hükümdür. İşte hikmet isim mastar olarak doğru hüküm olur. İsim olarak da o doğru hükmü çıkarmanın yöntemi olur. Onu zaten Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de anlatmış. Mesela şeylerde bak istersen burada şunu da ortaya koyalım. Mesela tebliğde Allah'ın, Resulullah'ın tebliğ göreviyle ilgili ayetlerde Allah'ın ona verdiği emir nedir?
Belliğ.
Belliğ.
Ma unzile ileyke min rabbik.
Ondan sonra devamı ne?
Ve illem tef'al fema bellagte risalete.
Tamam. Belliğ, tebliğ. Tebliğ ne demek?
Tebliğ.
Yani olduğu gibi anlat.
Olduğu gibi karşı tarafın anlamasını sağlamamış.
Yani neyse o.
Maide peki, suresi 67. ayet.
Maide 67. Peki sana indirilen neyse o şekilde ne yap diyor?
Onu insanlara yani ulaştır.
İstersen ayeti bir oku.
Evet. Ya eyyuhar rasul. Bakın ya eyyuhar rasul. Yine bak, ey rasul, ey elçi. Elçi. Evet. Belki burada yine yani her zaman yaptığımız o tarifi bir yapalım yine.
Yap.
Nebi ve rasul farkı bu manada çok önemli. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir rasul bir de nebi olmak üzere iki farklı kavram kullanılıyor. Ama maalesef daha sonra bu peygamber şeklinde ikisi birleştirilip tek bir şeye indirgenmiş. Ve ey peygamber dediğinde biz artık hangisinin ya yühen nebi ve ya yühen resul olduğunu artık kaybetmişiz. Ne olduğunu bilemiyoruz. Halbuki nebi ve resul arasında çok ciddi farklılıklar var. Nebi, Cenab-ı Hakk'ın insanlar içerisinden seçip kendisine vahiy verdiği ve bu şekilde değerini yücelttiği insanlara deniyor. Yani Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar o Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen ve geçmeyen birçok nebi işte bu şekilde Allah onları insanlar içinden seçmiş, onlara vahiy vermiş, kitap vermiş. Bunlar nebi olmuşlar. Resul bir de bunu ulaştırma görevi, yani al şunu şu insanlara ulaştır dediği için bunlar otomatikman Allah'ın aynı zamanda Resulü, yani elçisi. Fakat Resul kelimesi tek başına kullanıldığında nebi olmayan insanları da ifade eden bir kavram. Yani nebi mutlaka Allah'ın seçtiği ve elçi olarak görevlendirdiği kişi.
Yani mutlaka Resul.
Mutlaka Resul'dür. Ama tek başına Resul kelimesi kullanıldığı zaman bu Allah'ın elçisi olabilir, olmayabilir de. O yüzden elçi dediğimizde bir insanın bir insana gönderdiği elçi olabilir. Veya Allah'ın insanlara gönderdiği elçi olabilir Resulullah bağlamında. Şimdi
mesela istersen burada evet. Yusuf Aleyhisselam'a gelen evet. elçiyi de şey mesela.
Evet, onu hemen söyleyelim. Yusuf suresinde. Evet. Yusuf Aleyhisselam şeyde hapse düşüyor, biliyoruz, kıssa anlatılıyor Yusuf suresinde. Daha sonra zindanda iki tane arkadaşı oluyor. Onların rüyalarını yorumluyor. Bu şeyin sonucunda arkadaşlarından bir tanesi idam ediyor. Fakat bir tanesi bir müddet sonra kurtuluyor. Ve Yusuf Aleyhisselam da ona hapisten, zindandan çıkarken tembih ediyor. Diyor ki hani gittiğin zaman kralın yanında benden de bahset ki beni unutmasın burada olduğumu. Hani bir an önce benim de yolum yapılsın, ben de buradan çıkayım diye. Fakat daha sonra şeytan diyor ona Yusuf Aleyhisselam'ı anmayı unutturdu falan. Böyle bir uzunca bir süre Yusuf Aleyhisselam kalıyor. Daha sonra kral bir rüya görüyor ve bunu yanındakilere tabir ettirmek istiyor. Hiçbiri bu işi başaramayınca zamanında Yusuf'la beraber zindanda olan arkadaşının aklına geliyor. Aha diyor, bizim zindanda bir arkadaşımız vardı Yusuf. Etse bu rüyayı o tabir edebilir, yorumlayabilir. Orada aklına geliyor ve Yusuf Aleyhisselam'a şeye söylüyor. Diyor ki ben bu konuda size rüya yorumlatacak birini bulabilirim. Ve şeye geliyor, zindana. Ve onunla ilgili Yusuf suresinin 50. ayetinde Cenab-ı Hak aynen şöyle söylüyor. Diyor ki وَقَالَ الْمَلِكُ, işte oranın yetkili kişisi dedi ki اِتُونِي بِهِ, İyi madem öyle biri var gidin bana onu getirin. Yusuf'u getirin. فَلَمَّا جَاءَهُ, ne zaman ki Yusuf'a geldi. Kim? Er Rasulü. Bakın özellikle bu şekilde okuyorum. Felemme ca'ehur Rasulü. Ne zaman ki o Rasul ona geldi Yusuf Aleyhisselam'a. Yusuf Aleyhisselam da dedi ki kalerca ila rabbik, yani dön efendinin yanına. Fes'elhu ma ba'lun nisvetillati kattane, diyor. Sor bakayım zamanında ellerini kesen kadınlarla ilgili durum neydi? Git bunu öğren. Şimdi bakın felemme ca'ehur Rasul. Şimdi Resul eğer peygamberse buyurun bakalım. Şimdi kralın gönderdiği peygamber kim? Haşa, kral o zaman kim? Peygamber gönderebilen bir varlık mı?
Bir de zaten.
Demek ki buradaki er Resul elçi, işte bakın peygamber olmayan bir elçi. Yani nebi olmayan bir elçi. Kralın elçisi. Kime gönderdiği elçisi? Yusuf Aleyhisselam'a gönderdi. Yani git benim Yusuf'la ilgili şu emrimi ona tebliğ et. O da kalkıp bunun gereği gelsin. Ya demek ki Resul nebi olmayabiliyor.
Ama başka bir herhangi bir insan Allah nebi demiyor.
Demiyor. Mutlaka Allah tarafından seçilmiş ve vahiy verilmiş kişi nebi olabilir.
Mutlaka.
Peki bu nebinin de Resul vasfı, bir de nebi vasfı kendisinde, şimdi iki vasıfta birden bulunuyor. İşte bu Resul vasfı onun vahyi alıp insanlara ulaştırmasıyla ilgili. Tamam. O yüzden Allah Teala ya eyyuhar Resul dedi. Ey Resul, ey elçi, belliğ ma unzile ileyke. Sana ne indirilmişse git aynen onu tebliğ et. Çünkü Resul'ün görevi budur. Resul eğer kendisine bildirilenden bir takım şeyleri çıkarma veya onda olmayan bir takım şeyleri ekleme yetkisine falan sahip olsa ona Resul falan denmez. Ama eğer Resulse Allah ona ne dediyse aynısını onlara ulaştırmak zorunda. İşte bu ayet o açıdan önemliydi. O yüzden şimdi bu bilinçle bir daha ben bu ayeti okuyayım. Allah Teala Maide 67'de buyuruyor. Ya eyyuhar Resul, belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana ne indirilmişse sen aynen onu insanlara ulaştır. Ne bir eksik ne bir fazla. Ve illem tef'al, ama böyle yapmayacak olursan, yani bir harf bile bir nokta bile çıkaracak ve ekleyecek olursan fema bellagte risaletehu, kesinlikle onun elçilik görevini yerine getirmiş sayılmazsın.
Şimdi izleyicilerimizin daha güzel anlayabilmesi için. Sen şimdi o ayeti okudun ya.
Evet.
Belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirilen neyse onu tebliğ et. İşte bu Muhammed Aleyhisselam'ın insanlara kitabı öğretmesi. Evet. Bir de hikmet demişti. Evet. Hikmet neydi? Hüküm. Doğru hükümdü. Doğru hüküm yani doğru karar manasına geliyor. Yani bu Kur'an'dan çıkarılan doğru hüküm. Onu da Muhammed Aleyhisselam kendisi hükmün metodolojisini Resul sıfatıyla Allah ona nasıl öğrettiyse aynen o şekilde ümmetini öğretmiş. Zaten onu inşallah ayrı bir ders yaparız. Bu dersimizde şey yapmayalım. Ama bak şimdi orada dedin ki işte Allah-u Teala dedi ki sana ne indirilmişse. Ama aynı surenin bak Maide suresinin gene Allah-u Teala 49. ayetinde ne diyor? وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Bak az önce enzelallah, yine enzelallah. Allah'ın indirdiğin ili tebliğ et dedi. Evet. Allah ne demişse o ayetleri okudu. وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ Aralarında hüküm ver bima enzelallah Allah'ın indirdiğiyle. Şimdi Allah'ın indirdiği ayeti tebliğ ederken ayetten bir kelime eksiltebilir mi? Bir harf eksiltebilir mi? Bir hareke? Hiçbir şey eksiltemez. Neyse o. Ama aralarında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver dedikten sonra yani o ayetleri birleştireceksin bir sonuca varacaksın. Ne diyor orada? وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ Sakın onların arzularına uyma hüküm verirken. وَحْذَرْهُمْ Onlara karşı çok dikkatli ol. اَنْ يَفْتِنُوكَمْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ Allah'ın sana indirdiği herhangi bir şeyden seni uzaklaştırarak seni sıkıntıya sokarlar diyor. Dolayısıyla bakın demek ki bak ayetleri tebliğde herhangi bir şey olmaz. Onun için zaten Allah-u Teala ne diyor? Eğer herhangi bir eksiklik yaparsa onun şah damarını koparırım diyor. Evet. Ama burada dikkatli ol diyor. Seni Allah'ın indirdiği herhangi bir şeyden uzaklaştırabilirler. Şimdi mesela şimdi biraz sonra okuyacağız. Vahiy gayri mektub derler değil mi sünnete?
Tamam.
Yani Resulullah'ın söz ve hükümleri vahiy ise denebilir mi dikkatli ol Allah'ın indirdiği bazı şeylerden seni uzaklaştırabilirler diye.
Hata yapması mümkün mü?
Hata yapması tamam. Mesela bir de bir ismet sıfatı yapıştırırlar biliyorsun bütün nebilere. O zaman bu ayetin bir anlamı kalır mı? Bir anlamı kalır mı en azı? Hiçbir anlamı kalmaz yani dikkatli ol diyor. Allah'ın indirdiği bazı hükümlerden seni uzaklaştırabilir. Çünkü hüküm verirken Resulullah hata yapabilir. Evet, şimdi sen devam et istersen. Bir bak bakalım orada kaç ne anlatmışlar.
Evet, şimdi bu sünneti bir şekilde böyle usulü fıkıh kitaplarında bir sözlük manasına tarif ederler. Ondan sonra dediğim gibi bir fıkıh terimi olarak Resulullah'ın söz, fiil ve takrirleri yani sözleri ağzından çıkan sözler yapın yapmayın şeklinde bir kendi yaptıkları işte ibadet olarak yaptıkları ve bir de insanların yaptığı davranışlardan görüp uygun buldukları takrir deniyor buna. Bunların tamamına sünnet diye bir tanım yapılmış. Ve daha sonra bir hüküm kaynağı olarak sünneti de temellendirmeye çalışmışlar. Şimdi onda da biraz sonra Enes hocam topladı onları. Onlara da birlikte okuyalım. Ve diyorlar ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda birkaç ayette Etiyullah'a ve etiyur Resul şeklinde bir ifade kullanıyor. Ne demek? Etiyullah, Allah'a itaat edin. Yani gönüllü olarak boyun eğin. Bir de Resul'e itaat edin. Ona da gönüllü olarak boyun eğin. Şöyle bir mantık yürütülüyor. Allah'a boyun eğmek, Allah'a itaat etmek nasıl olur? Allah'ın gönderdiği kitaba, onun içindeki hükümlere uyarak olur. Peki Resul'e itaat nasıl olur? İşte diyorlar ki Allah'a itaat Kur'an'la ise Resul'e itaat o zaman onun işte söz, fiil ve takrirleri uygun bulduğu davranışlarla olur. Temellendirme sünnetin ilk birinci basamakta böyle yapılıyor.
Kur'an'ı kim getirdi diye sormazlar mı o zaman?
Evet işte o biraz önceki o şey ayrımı işte burada çok önem arz ediyor. Yani Allah Resul'e itaat Nebi'ye itaat şekline dönüştürülüyor. Ve Resul'ün Allah'tan tamamen sanki bağımsız, ondan farklı ki biraz sonra dört farklı şey söyleyecek burada. Yani yeri gelecek, Allah'ın söylemediğini söyleyecek. Haşa Allah'ın eksik bıraktığını, bilinçli boşluk olarak bırakmış. Veya yeri gelecek, Allah'ın dediğine rağmen aykırı bir hüküm de söyleyecek. Öyle söyleyecekler. Yani Allah helal demiş, diyecekler ki ya Resul, peygamber, öyle söyleyelim. Hazreti Peygamber gelip diyecek ki olsun bu öyle ama burada haram. Veya aşağı tam tersi.
Çünkü onun haram kılma
çünkü yetkisi var. Nesih yetkisi verilecek fıkıhta. Nesih ne anlamda söyleniyor burada? Hüküm değiştirme yetkisi. Allah'ın serbest bıraktığını yasaklayacak veya yasakladığını serbest bırakabilecek haşa.
Mesela buna delil olarak neyi getirirler?
Şimdi ona biraz sonra hani ayrı maddeleri sıralayacağım ama yok, birinci yok, olarak helal, isterseniz işte bu yiyeceklerle ilgili yok, şeyler söylenir.
Delil. Yuhillu lehumut tayyibat ve
Araf suresi 157. ayeti. Tabii ki yani özellikle hani helal haram konusunda onu söyledikleri için dedim hani birazcık
Rasul,
saklayalım
yani Rasul orada o Rasul evet. sıfatıyla diyor evet. Yuhillu lehumut tayyibat.
Aynen öyle.
Ama Nebi sıfatıyla
yok işte onu biraz
sonra Nebi sıfatıyla Allahü Teala Tahrim suresinde ne diyor Muhammed Aleyhisselam?
Adı haram kılma olan bir sure indirmiş işte Allah Tahrim suresi kılma. Yani bakarsınız Nebi Aleyhisselam'ın kendi başına helal haram kılma yetkisi var mı yok mu?
Rasul sıfatıyla
ilk ayetten itibaren anlaşılacak.
Bak, Rasul sıfatıyla Allah şeyde yuhillu lehumut tayyibat ve yuharrimu aleyhimul habais. Temiz şeyler onlara helal, pis şeyleri haram kılar diyor Rasul. Çünkü Rasul nedir? Kendi sözünü söyleyene işte Rasul denir mi? Evet. Kendisi sözü söyleyen elçi değildir ki.
Ha. Şimdi buradaki meseleyi bir hani çözelim öyle ilerleyelim o da çözülecek.
Son cümleyi de şey yapalım. Evet. Bu eksik kalmasın. Ama Tahrim suresinin ilk ayetinde Allah ne diyor? Ya eyyühen nebi lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Allah'ın sana helal kıldığını sen niye haram kılıyorsun diye.
Yetkin var diyebilirdi.
Varsa orada kınanır mı yani yetkisi böyle vermişse şey böyle bir sure olur mu?
Evet.
Hem sure indirmiş evet, bak Tahrim öyle. Adı adında bir sure indirmiş. Yani bu maalesef şeyler böyle cımbızlamasına bir takım kelimeler çekiliyor, bağlamından koparılıyor. O kelimelere yeni anlamlar veriyorlar ve oradan yeni bir din ortaya çıkıyor.
En önemlisi tamam. Bu Allah ve atiyur Rasul. Allah'a itaat edin, Rasulüne de itaat edin. Allah'a itaat Kur'an'laysa Rasul'e itaat neyle olacak? Otomatikman onun sünnetiyle. Bu bir numarada söylenen delil bu. İsterseniz o ayetleri okuyalım. Bu etiyullah ve etiyur Rasul ifadesi sünnetin müstakil bir kaynak oluşunu mu temellendiriyor? Onu bir görelim tabii. Onu halledemezsek zaten hiçbir şey gidemiyoruz.
Evet en sonunda sen okuyacaksın galiba değil mi ayetleri?
Şimdi Yahya Hoca söylerken aklıma çok şeyler geldi de.
Olsun gene söyle çekinme.
Şimdi bu Mutlu Nebi'nin bir şiiri var.
Eski Arap şairi.
Şimdi İslam'ın altın devri dediğimiz bir zaman var. Habbasilerin 500 seneden artık hakimiyet başında kalan Abbasilerin tam ortalarında yaşayan bir kişi. Ondan bir esir farklı yaşayan bir kişi var Ebu'l-Ala el-Ma'arri diye. Ebu'l-Ala el-Ma'arri diyor ki bizim mutedeyyinlerimiz aklını kullanmıyor. Aklını kullananlar da mutedeyyin değil diyor. Eğer o aklını kullansaydı sizin dediklerinizi itiraz ederdi kimse. Ayetlerde o şu anda Resul'ün yaptığı her söz, her fiil, onayladığı her şey şeriatı delil olur diyenler Resul sıfatıyla İhtiat eden, Resul'u ihtiat eden Allah'a ihtiat etmiş olur diyen ayetleri delil alıyor. En büyük felaket bu Nebi Resul'un evet. birleştirilmesi, evet. farkının yok olması. Buradan kaynaklanıyor. Ondan sonra bu Ebu'l-Ala el-Ma'arri'nin önce galiba şey, bu Mutlu Nebi diyor ki اَغَايَةُ الدِّينِ اَنْ تُحْفُوا شَوَارِبَكُمْ يَا اُمَّةً دَحِكَتْ مِنْ جَهْلِيَ الْاُمَمُ Dinin gayesi, amacı, maksadı bıyıkları kesmek mi? Ey ümmet ki cehaletinden başka ümmetler gülüyor. Nasıl bir ümmetsiniz diyor. Yani İslam'ın altın devrinde yaşayan bir kişinin okuduğu şiir. Yani şairler, yazarlar, edebiyatçılar yaşadığı toplum içerisindeki olayı çok güzel tesavvur edip yansıtıyor yazılarını. Aynı gibi bir şey.
Çok kısa bir iki cümle söyleyeyim benim bu hani diğer ümmetler gülüyor dediniz ya.
Evet, evet.
Hakikaten öyle bir din ortaya konuyor ki mesela ben Avrupa'ya eskiden Avrupa'ya toplantılara davet edilen arkadaşlarımı çağırırdım. Bir takım ayetler okurdum. Şimdi o konulara girmeyeceğim konu değişir diye. Derdim bak sana bu konularda soru soracak. Şu ayetleri oku. Şimdi gidiyorlardı. Orada eziliyor, büzülüyor, konuşamıyorlar, geri geliyorlardı. Şimdi mesela ben de biliyorsunuz çok gittim Avrupa'ya. Orada bilmiyorum yani arkadaşların ifadesine göre ben hiç saymadım da 20'nin üzerinde seminerimiz, şeyimiz olmuş. Ya Kur'an'la anlatınca bir tane itiraz hatırlamıyorum ben aslında. Rusya'da da beraber gittik. Tek bir itiraz hatırlıyor musun? O kadar çok yerde biliyorsun hele Rusya'ya bir son gidişimizde 6 gün nefes alacak vaktimiz yoktu biliyorsun yani. Sabahtan akşama kadar ve de çok önemli yerlerde toplantılar yaptık. Bir tek itiraz hatırlıyor musun? Yok. Daha önce de Rusya'ya gittiğimiz zaman gene olmadı. Dolayısıyla bakın hakikaten Allah'ın bu mükemmel dini öyle bir hale getirilmiş ki insanlar bu dini anlatmaktan utanır olmuşlar. Evet, buyurun.
Şimdi böyle
şeyler.
Evet, o ayetleri Resul, dinleyelim.
Resul'u itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Yani burada sünnetin, Kur'an'ın bağımsız delil olduğuna delil getirilen birinci delil o. Etiyullah ve etiyur Resul. Bu ayette delil getiriyor. Yani hiç kimse demiyor ki Allah'ın Resulluk gönderdiği bu kişi Resulluk vesfiyle tebliğ eden ve bizim için örnek olsa o Allah'ın kitabı olmuyor mu? Diye bunu hiç kimse sorgulamıyor. Yani bu ümmetin senelerden beri bu taklit böyle meşgul etmiş ki yani şey hiç aklını kullanmamış. Yani öncekiler ne derse ondan biz öne çıkamayacağız. Ondan daha iyisini düşünemeyeceğiz. Onun için onların dediği doğrudur diye gelmişler.
Büyükelçisi Türkiye'ye gelse, Çin devletinin isteği dışında bir talepte bulunabilir mi Türkiye'den?
Yok, resmi talepte bulunamaz.
Bulunursa ne olur?
İhanet etmiş
olur. Ya derhal görevden alınır.
Evet, evet, evet.
İşte Allah-u Teala da ne diyor? لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَوَلِ Bizim aleyhimde bazı sözler, bir tek kelime bile söylese Resul sıfatıyla onu sıkı bir şekilde yakalar. Sonra onun şah damarını koparırdık.
Canını diyor. Alırdık diyor
Hakka
Allah.
Hakka suresindeydi yani.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Sonra eğer o öyleyse yani Resulullah'ın kişilik şahıs olarak yaptığı, söylediği her şey eğer din olursa niye Kur'an gönderdik o zaman? Şu benim elçimdir der. Onun yaptığı her şeyi taklit edin din olsun der. Öyle değil.
Yani lakad kana o zaman lakad, elçi olmaz ki o.
Öyle bir elçi olmaz.
Onu taklit edin dediği elçi olmaz.
Elçi olmaz.
Bu başka bir tanrı der
esas o. Esas soru belki yine soracağım. O hani etayullah ve etayur rasul derken rasul gerçekten farklı bir otorite mi? Evet. Yani Allah başka bir şey derken rasulü başka bir şey mi diyor? Ve Allah hem ona hem bana itaat edin mi diyor orada? Heh. Soru bu belki.
Asıl ha. Soru bu.
Bu mu yani?
Bunu sorması gerekiyor insanların. Şimdi birinci ayet şu. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنُ فَانْتَهُ Yani burada bu ayetin o ganimetlerle ilgili olduğu ayrı mesele de burada dediği şey eğer onların dediğini kabul edelim ama burada ama atakum Resul diyor ki yani Resul dediğimiz şey Kur'an'ı tebliğ ettiği zaman Kur'an'a nasıl emel edileceği konusunda sizi örnek olduğu zaman Resul'dur o. Yoksa ondan soyutlandığı zaman Resul olmaz. Şimdi ayet ki sıfat ve ma atakum resuldur. Bunu da dediği gibi peygamber diye mana vermişler. O karıştığı için o zaman Resul'ün şahsiyeti oluyor. Burada bir arkadaş vardı. Şey sakalı benimkinden daha büyüktü. O da diyordu şimdi ve ma yahrucu min femi illel hak. Benim ağzımdan çıkan her şey haktır diyordu. Ben dedim ki
Resulullah böyle
söyledi. Böyle söylediğin bir rivayet var diyor. O rivayet zayıftır, siz inanmazsınız ama benim imanım kamil diyor o hadise. O rivayete. Ondan sonra benim ağzımdan çıkan her şey haktır diyor. O zaman onun dediği gibi ise niye şeyde sahabeler bazı zaman ya Resulullah bu sizin söylediğiniz Allah'ın emri midir değil midir diye soruyor. Şimdi Müslim'de bir bab var geçen de söyledim. Babu imtisali ma kalahu şer'an. Resulullah'ın şeriat olarak söylediği bir şey, yani Kur'an'da bir şey söylediyse onu boyun eğmek farzdır. Dûne mâ kâlehu aklen diyor. Ya kendisi bir şey söylemişse onun senin boyun demen gerekmez.
Nebi ayrımının belki en önemli şeyi.
Delili.
Hani Resul olarak söylediğine itaat farzdır ama evet. Nebi olarak söylediğine o ayrım değil mi o?
O ayrım evet. O ayrım. Müslüm'de o bir evet, var.
Çok güzel yani.
Geçen de söylemiştik ama yine tekrarlamakta fayda var. Resul ile Resul sıfatıyla söylediğimi ona itaat eden Allah'a itaat etmiş. Evet. Ondan yüz çeviren ne olur?
İsyan etmiş
olur. İsyan etmiş olur. Hiç kurtuluş yok. Ama Allah Mümtahine suresinin son ayetinde Mekke'den daha yeni gelmiş, hicret etmiş kadınlarla nebi sıfatıyla sözleşirken onlara koştuğu şartlardan birisi neydi?
Ya onların itaat etmesi gereken şey Resul'un emrettiği şeyin meruf olmuş şartıdır. Meruf olmasıdır.
Vela yok nebinin.
nebinin.
Vela ya'sineke fi maruf diye bir şey. Evet. Sana bu kadınlar isyan etmeyecekler. Hangi konuda?
Maruf'ta. Maruf olmadığı zaman isyan etmesi gerekiyor. Bu dediğin doğru değil.
Yani söyledikleri söz eğer onların kafasındaki bir ayete aykırı geliyorsa derhal karşı çıkmakları evet. vardır sana.
O nebi vasfıyla ama Resul
bu nebi vasfıyla olsa, ama Resul vasfıyla olsa kesin itaat. Yani
niye? Çünkü Resul vasfıyla kendi sözünü söylemiyor. Yani Muhammed Aleyhisselam gelip Allah size böyle diyor dediğinde söyleyeceği her hüküm Allah'ın hükmü. Bildireceği her emir Allah'ın emri. Yasak Allah'ın yasağı. Dolayısıyla o manada Resul'e itaat Allah'a itaattir. O manada Resul'e isyan, Allah'a isyandır. Yani çünkü ayetlerin söylediği bu iken kalkmış oradan ikinci bir delil yaratılmış. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de önüne geçirilmiş olacak yani.
Bir rivayet var. Berire diye bir cariye var. Cariye iken evlendiği kişiyle azat olduktan sonra boşanma hakkı doğuyor. Fikirte. Berire'de cariyeken evleniyor, azat olduğu zaman boşanacağım diyor. Kocası da çok seviyor, boşanmayacağım diyor. Arkasından koşmuş. O da ağlıyor, o da kaçıyor. Resulullah ile bir sokakta karşılaşıyor. Resulullah diyor ki barış sana diyor. Berire diyor ya Resulullah bu barış emri sizin mi yoksa Allah'ın mı diyor. Benim diyor, o zaman siz kusura bakmayın diyor. Yani o Berire için Resulullah'ın barış dediği şey bizim tevatürden daha kuvvetli tevatür değil mi şimdi orada?
Bizzat duyuyor he. Resulullah'ın ağzından evet, değil mi? Yalan olma kasası. İhtimali olmayan
evet,
bir
evet,
şekilde.
Evet. Direkt kendisinden duyuyor. Evet. Böyle bir şey var.
O zaman burada bundan da şu ayette de yine teyit etmek lazım size. Mesela Ahzab suresinde Allahü Teala 37. ayette o Zeyd eşini boşamak istiyor Zeynep'i. Resulullah ne diyor? Allah'tan kork eşini tut diyor. Eğer ona
o
Muhammed
emir.
Peki eşini tut
Nebi
dediği için.
Nebi olarak verdiği emir mi Resul olarak verdiğim mi? Bu önemli şimdi burada.
Resul olarak vermiş olsa Zeyd'in asla boşamaması lazım.
Niye? Allah demiş olacak.
Çünkü o Allah'ın emri olacak.
Bitti.
Ama şey olarak Nebi olarak söylediği için o boşamıyor. Allah Muhammed Aleyhisselam'ı suçluyor onu değil.
Niye öyle söylüyorsun?
Sen niye öyle söylüyorsun diyor. Sen korkuyorsun Allah'ta Allah'ın açığa çıkaracağı bir şeyi sen içinde gizliyorsun. Niye? Allah beni örnek yapar bu konuda. Bu benim evlatlığımdır. Eşini boşadığı zaman beni bununla evlendirir. Ben millete örnek olurum. Milletin yanına nasıl çıkarım?
Evet.
Bak orada ayıplanan Muhammed Aleyhisselam'dır. Şey değil, Zeyd değil.
Değil mi o?
Evet.
Evet.
Bizzat yani Nebimizin ağzından duyuyor bu emri.
Evet.
Diyor ki ey Zeyd eşini tut nikahında. Ve buna rağmen tutuyor mu?
Yok.
Tutmuyor.
Tutmuyor.
Çünkü Nebi olarak söylediği şey konusunda Zeyd muhayyerdi. Yani seçme hakkına sahipti. Seçme hakkını boşanmadan yana kullandı.
Zeyd
peki
diyor ki benim hakkım var.
İsyan mı etmiş oldu Resulullah'a? Hayır.
Ayıplanan Resulullah.
Çünkü Nebi ve Resul ayrımı vardı orada. Resul vasfıyla verdiği bir emir olmadığı için onun emrini tutmadı. Zeyd ve eşini boşadı.
Boşama istediği bir insanın boşaması meruf bir şeydir.
Evet.
Boşama demesi o münkerdir.
Marufa aykırıdır.
Evet. Marufa aykırıdır. Çünkü o talak şeydir. Mubah olan bir şeydir o.
Allah'ın verdiği bir haktır.
Bir haktır evet.
Kullanma diyemezsin ki sen onu. Değil mi?
Veya diyebilirsin de bu kabul görmeyebilir yani. Evet.
Nasihat ya yapmasan evet. iyi olur dersin o kadar.
Evet.
Ama ne diyordu Resulullah? Emsik aleyke zevcek
vettakillah.
Tut diyor eşini. Evet.
Şimdi buradaki evet. delil alınan ayetleri okuyayım da.
Hı.
Birinci ayet ve ma atakum resulü fehuzuhu.
Bir şey yapalım da.
Haşr 7. ayet.
Evet. Bu şeye sünnetin
müstakil bir delil oluşuna kaynak gösterilen, delil gösterilen bir ayet.
İkinci ayet, ve atiullah ve atiur resul. Leallekum turhamun. Ali İmran 132.
Allah'a itaat edin. Belki Arapça bilmeyenler olabilir.
Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yani Allah'ın Resulüne itaat edin. Merhamete erişirsiniz şeklinde. Üçüncüsü de ya eyyühellezine amenu. İstecibu.
Geçmeden isterseniz bir okuyayım şimdi. 32'deki mesela şöyle mana vermiş. 132'de de öyle. Allah'a ve peygambere itaat edin.
Problem burada işte.
Bakın. Kaçı okuyorum? 32'yi okuyorum. Kul eti'ullaha ve rasul. De ki Allah'a ve peygambere itaat edin. 132'yi açıyorum. Ve eti'ullaha ve rasule leallekum turhamun. Allah'a ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. Şimdi Allah'a ve peygambere itaat edin dediğiniz zaman ne anlıyoruz biz? Allah'a ve nebisine, Allah'a ve Resul'e hangisidir acaba? Şimdi Arapça bilmediğiniz zaman bu ayrımı atlıyorsunuz ve okuyucu içinde gerçekten de diyor ki evet hocam sizin dediğiniz yanlış. Allah'a itaat ve peygambere de itaat. Bak farklı bir makam bu. Ama ikisinde de ifade ne? Ati'ullaha ve ati'ur rasul. Değil mi? Yani kul ati'ullaha ve rasul. Allah'a ve Resul'e itaat edin.
Allah'ın elçisi olarak, görevi olarak yaptığı bir şey var.
Tabii. Yani Resul'e itaat ettiğin zaman sen Allah'ın getirdiğin, Allah'tan getirdiğine itaat etmiş oluyorsun. Yani zaten, onun Allah'tan farklı söylediğine değil.
Zaten herhangi bir kişinin Allah'ın bize ne istediğini başka şekilde öğrenme şansı var mı?
İmkanatı yok.
Allah'la mı görüşecek ki Allah'a itaat ettiği zaman? Mecburen elçisi vasıtasıyla bundan haberdar olacak.
Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi ve lirresul. İza da'akum lima yuhyikum. Şimdi iza da'akum lima yuhyikum dediğinde Allah'ın Resulü aynı şey olduğu için da'a müfred burada.
Yani tekil oluyor.
Tekil oluyor.
Yani Allah ve Resulü da'ayakum değil yani.
Enfal 24. Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi ve lirresulü. İza da'akum lima yuhyikum. Bunu da delil alıyor. Yani sünnetin Kur'an'dan ayrı bir şey olduğuna delil alıyor.
Halbuki aleyhine delil değil mi?
Yani aleyhine delil. Yani göre. Bu
Allah kişiler, ve Resulü iki farklı otorite ve makam değil, tek bir otorite aslında.
Evet. O sizin orada okuduğunuz tarife göre olsa bunlar Resulullah'a iftira etmiş oluyorlar. Yani Allah'tan başka bir şey getirip bu Allah'ın sözüdür.
Benim bu da benim budur. Sözüm.
Böyle bir şey olmaz.
Evet. Ya Allah bunu dedi, ben bunu diyorum.
Ben bunu diyorum.
Allah bunu emretti, ben de bunu emrediyorum. Allah yani bunu yasakladı, ben de bunu yasaklıyorum.
O kadar o, şimdi şu anda konuştuğumuz çok basit geliyordu ama Müslümanların arasında o kadar musallem olmuş ki bunlar. Mesela Ramazan hutbesinde geçen hafta söyledim orada. Diyor ki: "İnna Allah şer'a aleykum siyame, ferada aleykum siyame ve senadu lekum kıyame." diyor.
Evet.
Allah Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de teravihine sünnet kıldım diyor. Evet.
Yani al birini Allah yaptı, birine de ben yaptım.
Ben yapıyorum diyor.
Evet.
Abi de tam bir iftira, öyle bir olay yok.
İşte öyle bir şey yok ki.
Tam bir iftira.
Şimdi Allah'tan aldığını getirip tebliğ ediyor. Bir Müslüman olarak onu emel ediyor. Bir de usve-i hasene olarak insanlara gösteriyor.
Örnek
oluyor. Muallim olarak da öğretiyor.
Evet.
Yani onun müstakil olması mümkün değil. Şimdi müstakil olmadığının delilini, müstakil olduğunun delilini gösteriyor bunu.
Maalesef, evet.
Üçüncü, dördüncü delilde "Men yuti'ar resul fekad ata'Allah." Nisa 80, çok meşhur ayet. Bunu şey yapıyor. "Men yuti'ar resul fekad ata'Allah."
Ya belki en önemli ayet.
Ayet değil mi? Evet.
Kim Resul'e
Allah'ın elçisine Allah ederse
Kur'an'da, Allah'a itaat etmiş
bunu
olur.
Bunu gelip anlatıyor. Ha. Şimdi Allah diyor ki bu Resul'e itaat ettin dediği zaman Resul'ün söylediklerini tamam diye emirlerine uyup yasaklarında sakındığı zaman Allah'a itaat etmiş oluyor demektir aslında. Ama öyle demiyor ki. Ayrı bir şey mi söylüyor
evet,
bu?
Evet, öyle söyleniyor.
Bir de yine sık sık tekrarladığımız bir şey var. Bir daha tekrarlamakta fayda var. Mesela bugün bizim için Resul ne? Muhammed Aleyhisselam vefat etti. Peki bu Resul'e itaati nasıl yapacağız bugün?
Ya hayır. Olsa, aramızda olsa Resulullah. Ya biz şu an Mekke dönemini yaşıyor olsak, Medine'de yaşıyor olsak ve henüz Muhammed Aleyhisselam falan tanımıyoruz ve geldi. Dedi ki ey insanlar ben Allah'ın size gönderdiği Resulüm. Elçisiyim. Tamam biz de baktık iddiası
Allah,
nedir?
İspatı Allah ne falan.
Ben kabul ettikten sonra onun Allah'ın Resulü olduğunu ne yapıyorum? Bana diyor ki bak Allah şunu emrediyor.
Allah'ın getirdiğin bu.
Allah şunu yasaklıyor. Nasıl yasaklıyor? İşte kitabı, Kur'an-ı Kerim. He, o saatten sonra artık ben onun söylediği namazı kılar, orucu tutar, hacca gider, zekatı verir, yalandan, zinadan, şundan bundan sakınırsam onun dediğini mi yapmış olurum, Allah'ın dediğini mi?
Tabii ki Allah'ın dediğini.
Ya çünkü artık onun bana söylediği Allah'ın söylediği.
Çünkü elçi o.
Dolayısıyla benim o manada Resul'e, Resul olan Muhammed Aleyhisselam'a itaatim, direkt olarak Allah'a itaatim veya tam tersi onun söylediğine isyanım, Allah'a isyanım. Çünkü onunla ilgili bir benim bir derdim yok ki. Bana diyecek ki zina haramdır. Ben diyeceğim hadi canım yok öyle bir şey. Haram diyen o değil ki.
Evet. Allah.
Git bunun haram olduğunu söyle diyen çanağa bak. Dolayısıyla benim isyanım ona isyanım olur. Mesela aslında bu kadar basit yani.
Öyleyse burada asıl itaat onun şahsına değil söylediğinedir. Zaten Arap dili tabii açısından da Resul'ün ilk anlamı neydi?
Getirilen mesaj.
Getirilen söz.
Söz.
İşte o zaman Arap dili açısından asıl Resul nedir? Budur değil mi?
Evet.
Muhammed Aleyhisselam vefat etmiştir ama bu devam ediyor. Dolayısıyla ikinci anlamı da bunu getiren kişidir. Evet. Çünkü o getirmiştir. Başka kimse yok ki. Tek Resul olur bize getiren Resul. Allah'ın Resulü. Evet.
Dolayısıyla evet, biz itaati buna yaptığımız zaman kime yapmış oluyoruz Kur'an-ı Kerim'e? Cenab-ı Hakk'a yapmış oluyoruz. İsyanı yaparsak buna
Resul'u de itaat ediyoruz.
O kadar basit yani.
Tabii Resul'e, Resul bu oluyor çünkü. Ve zaten Muhammed Aleyhisselam hayat olsaydı bundan başkasını söylemeyecekti ki.
Ama çok ilginç işte o ayetlerden ikinci müstakil bir kaynak türetiliyor olması çok garip.
Şimdi Resul, Risalet...
Yani tam aksini söyleyen ayetler onlar.
Resul, Risalet kelimesi o dikkate alınmadığı için şimdi Kur'an'da en önemli ayet var. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ. Senin Risaletin alemlerine rahmettir demektir aslında o. Senin Risaletin Resul olarak göndermemiz.
Evet.
Senin Resul oluşun alemlerine rahmettir. Şimdi Mevlut
ne diyor?
Şeylerinde senin yaratılışın diye o Resul orada da kayboluyor.
Seni alemler rahmet olarak gönderdik.
Bundan sonra bazı televizyonda şu anda çıkanlar var. Özellikle kanlı gecelerinde en önemli şeyimiz, görevimiz Resul'ü sevmektir. Delil de kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'unu. Fettebi'unu bilin sevin diye tercüme ediyor. Ya Allah'ı sevmek sizi
evet, ayet biliyorsunuz da diyorsunuz. Ali İmran
31.
31. ayet.
Kul in kuntum tuhibbunallaha. Siz eğer Allah'ı seviyorsunuz, ya muhabbet dediğimiz şey kalpte olan bir şeydir. Allah'tan başka hiç kimse onu bilemez. Onun için eğer siz Allah'ı seviyoruz diye bir iddiada bulunursanız onun tasdikini bana tabi olmaktır. Bana elçi olarak. Allah'ın elçisiyim ben. Bana tabi olmanız gerekiyor ki ben bu sırada müstakim de Allah'tan aldığım sünnetullah'da en önde giden kişi benim. Birinci Müslüman. Ve umirtu ennekunu evvele men eslem diye ayet var. Yani birinci Müslüman ben olduğum için arkamdan geliyorsunuz siz de bana tabi oluyorsunuz. Bu da sizin Allah'ını sevdiğinizin delili oluyor işte.
Bir de şey değil mi Enes Hocam? Şimdi ne dedi ayette? De ki onlara eğer Allah'ı seviyorsanız böyle bir iddianız varsa bana tabi olun. Evet. Şimdi dolayısıyla benim Allah'ı sevmek gibi bir iddiam varsa yapmam gereken Resulüne tabi olmak. Evet, evet. Resulüne verilen emir ne? İttebi ma uhi ileyke min rabbik. Sen de Rabbinden ne vahyedilmişse ona tabi ol. Dolayısıyla silsile olarak hep beraber aslında ayete yine tabiyiz. Dolayısıyla istenen tek bir itaat var.
Evet, şimdi emre. Resulullah'ın rehberliğinde hepimiz Kur'an'a tabi oluyoruz. Bu nedir? Allah'a itaat etmektir bu aslında.
Yani Muhammed Aleyhisselam önde bizim örneğimiz. Evet. Arkasından biz yapıyoruz ama hepimiz evet, o dahil hepimiz o dahil aynı şeyden sorumluyuz.
Evet. Evet.
Peki o zaman onun önderliğinde gidilen yolun adı ne?
Sünnet işte odur. Yani. Çok Allah'ın, güzel bir yere geldik yani bence.
Allah'ın sünnet evet, dediği bu.
Bu.
Bu evet, sadece Muhammed Aleyhisselam'la
hani Resulullah'la birlikte yürüdüğümüz o yok, Cenab-ı yok, Hakk'ın çizdiği yol bize.
Çizdiği yol. Evet. Yani Allah'ın ayetleri ışığında yürünen yol.
Evet. Aynen öyle.
Resulullah bizi gönderilen elçidir. Allah'ın son nebisidir. Ondan sonra bizim için bir imamdır o.
Evet.
Tabii.
Ve cealnahum eyyimmeten yahduna diyor. Fe keyfe izâ ci'nâ min kulli ümmetin şehidin.
Ci'nâ bike alâ haulâ
şehidin diyor. O zaman böyle düşündüğümüzde sünnet de çok güzel bir yere çıktı şu anda.
Evet, çok güzel.
Sünnet.
Yani ne bir daha tekrarlayalım istersen. Hı. Yani Muhammed Aleyhisselam'a yani, emredilen neydi?
İttebi ma yuha veya ma uhiye ileyke min rabbi.
Sana vahyedilen neyse sen sana ona uyu. Muhammed Aleyhisselam hayatını yaşarken neye uyuyor?
Kur'an'a.
Kur'an'a. Kur'an'da kitap da var, hikmet de var.
Evet.
Problemleri açık ayetlerle tebliğ ediyor, bir de ona göre çözüm yapıyor. Evet.
Ama peki, rehber Kur'an-ı Kerim.
Her konuda Kur'an. Kur'an evet. Dışında bir şey yok.
Evet.
Hikmet de hata edebilir ama Kur'an'da evet. Hata etme şansı yok. Peki o yolda gidiyor.
Bize diyor ki siz de ona tabi olun.
Biz de onun arkasından gidiyoruz. Bu gittiğimizin yolun adı nedir?
Sünnet.
Sünnettir. Bunu Allah nasıl tanımıyor? Sünnetullah diyor evet. Değil mi? Bu niye?
Allah o sünneti, çizmiş çünkü.
Muhammed Aleyhisselam mı çizdi onu? Allah hayır, çizdi. Evet. Peki bu sünnet...
Çünkü Resulullah'a da o yolda yürümesini emretti Allah. Evet. Sen git bir yol çiz, yol belirle demedi ki.
Peki bu
sana
sünnet...
Sana çizilen bu yolda yürü.
Bu sünnet sadece Muhammed Aleyhisselam'a has. Adem Aleyhisselam'dan beri son tüm nebilerin yürüdüğü yol bu.
Evet.
Onun için Allahü Teala mesela Nisa suresinin 27. ayetinde ne diyor? Yuridullahu li yubeyyine lekum
ve yehdiyekum sünen.
Yani yukarıdan beri bir sürü hükümler ortaya koyuyor.
Nikahla ilgili.
Allah istiyorsa istiyor ki her şeyi size açık açık ortaya koysun ve yehdiyekum sizi yönlendirsin.
Nereye?
Sünen ellezine min kablikum sizden öncekilerin sünnetlerine. Bir sizi yönlendirsin derken ilk muhatap Muhammed Aleyhisselam değil mi?
Amener Resul'ü okudunuz
ya. Amener Resul de o. İlk o zaman şey o zaman Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti aynı zamanda tüm önceki nebilerin sünneti değil mi?
Evet.
Bu aynı zamanda bizim de sünnetimiz olmak zorunda. Yani ne manası? Yani
gittiğimiz gereken yol.
Gittiğimiz yol evet. O olması lazım. Ama maalesef kelimelerin anlamıyla oynanarak şey yapılmış. Şimdi oraya şey yapalım istersen. Evet. Daha başka okuyacağın ayetler var.
Burada hepsini okumaya gerek yok. Şimdi sünnetin Kur'an'dan ayrı, müstakil bir delil olduğuna 10 tane delil getirmiş. 10 tane delilin hepsi Resulullah'ın Resulluk vesfiyle Allah tarafından itaat edilmesinin farz kılındığına dair ayetler.
Bu ayetler. Allah'a ve atıyor Resul ayetleri.
11. iddia, şimdi en büyüğünü geldik. Es-sünnetu minel vahyil münezzel diyor. Problem burada şey yapıyor. Bu nedir? Mesela
sen zannediyorsun ki izleyicilere para biçebiliyor.
Sünnet
ya. Şey, bana bakarak konuşuyor.
Sünnet Resulullah'a indirilen vahyinin bir parçasıdır. İddia bu. Delil de ve enzelallahu aleykel kitabe vel hikme. Nisa 113. Bunu diyor. Allah sana kitap ve hikmet indirdi. Ondan sonra Hasan ve Katade buradaki hikmet sünnettir demiş. İmam-ı Şafii de böyle demiş. Ondan sonra İbn-i Kayyim Cevzi denilen zat demiş ki el kitabu huvel Kur'an fi hazel ayet. Bu ayetteki kitap Kur'an'dır. Hikmet de sünnettir. Bittifaki selefi salihin. Selefin ittifakı dedikten sonra ondan sonra gelenler de onları taklit ediyor. Bunu anlamıyor zaten. Bir düşünmüyor. O şeyin bu Muhtin Ebi'nin dediği gibi yani sadece şimdi Kur'an'da bir şeyler var. Mesela azmül umur diyor. Azaimul umur. Yapılması gereken kesin emirler var. Kesin yasaklar var. Bunlar bir yerde kalıyor. Sadece mustahab, fezailul amal böyle şeylerle uğraşmış gelmiş.
Peki bu mesela hikmet eğer Kur'an-ı Kerim'in kapsamında düşünürsek sünnetin bir parçasıdır. Yani sünnetullah'ın. Hem Kur'an hem de sünnet. Fakat burada tutup da o hikmeti Kur'an'dan ayırıp ayrı bir yol ortaya koyduğunuz zaman burada bir Kur'an-ı Kerim ifadesiyle tahrif yapılmıyor mu?
Elbette, elbette.
Tahrif nedir? Bir kelimenin anlamını ta o sınıra kadar çekeceksin. Orada başka manadaymış gibi anlaşılacak. Şöyle doğruyu yanlış yerde kullanacaksın. Evet, hikmetin, sünnetin bir parçası olduğu doğru. Allah kitabı ve hikmeti indirmiş. Ama siz onu kitaptan ayırırsanız, yani kitaptan ayrılmayacak bir şeydir. Kitaba göre çıkarılan, çözülen problemlerdir hikmet. Siz onu orada ayırıp da başka bir mana, işte sünnettir deyip, sünnete de Kur'an'da olmayan
zaman,
bir anlam verdiniz mi işler şey yapılacak.
O zaman özetlesek şöyle diyebilir tamam. Miyiz? Yani sünnet Allah'ın elçileri vasıtasıyla insanlara emrettiği yoldur. Kitaplarda belirlediği yoldur. onu getiren elçilerde tebliğ ettiği yol aynıdır. Yani ikisi aynı şeydir. Hikmet de o sünnetin bir parçasıdır.
Bak, böyle, mesela tamam diyelim işte bak bunu teyit eden Ahzab suresinin bakayım 39. ayet. Burada diyor ki mesela yok 38. ayet. Diyor ki مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ. Bak bu nebiye Allah'ın farz kıldığı şeylerde bir hareç yok. Muhammed Aleyhisselam'a farz kılınan şeyler. Bize de farz kılınan şeyler nedir? Yani mutlaka yapmamız gereken yani emirler, yasaklar hepsi girer. Nedir? Kur'an-ı Kerim'de olandır. Muhammed Aleyhisselam'a da farz kılmış mı Allah?
Aynen.
Peki farz kıldığı şeye ne diyor Allah? Sünnetallahi fillezine halev min kabr. Bu farz kıldığı şey bundan önce gelmiş geçmişlerde Allah'ın uyguladığı sünnettir. Yani o sünneti Muhammed Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak ne yapmış? Farz kılmış değil mi? Öyle değil mi? Bak Allah Muhammed Aleyhisselam'a yani Nebimize farz kılmış. Ayet açıkça söylüyor.
Yani öncekilere bir yol çizmiş ve Nebimize diyor ki sen de bu yolda gideceksin.
Senin görevin bu başka bitti. Bu yoldan çıkamıyor. Evet. O zaman sünnetullah neymiş? Nebimize farz kılınan gitmesi gereken yolmuş. İşte ayet çok açık değil mi? En küçük şüphe var mı burada?
Sözlük anlamı da neydi? Yani, izlenen yol.
Yanlış bir başka şey izlenen yol şansı var
yok. Sözlük anlamı.
Şimdi uyuyor birebir. Şimdi Fatiha'da diyoruz ki İhdine sıratel mustakim. Ondan sonra sıratel lezine en'amte aleyhim diyoruz. Sen inam ettiğin kişilerin yoluna bizi ilet. Diyoruz. Ondan sonra Nisa 69'da ve men yuti'il ve ulaike ma'allezine minen nebiyyin
ilaike ma'allezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyin ve sıddikin ve şühedâ ve sâlihin ve hasune ulaike rafika.
Bunların hepsinin yolu sırat-ı müstakimdir ve sünnettir. Sünnetullah'tır.
Yani nebiyyin, nebilerin yolu.
Evet.
Sıddik ki yani nebi işte Muhammed Aleyhisselam'ın sıddik ne oluyor? Özü sözü bir. Ben söz verdim onun arkasından gidiyorum. Evet. Şüheda ne oluyor? Bütün doğrulara şahit olan kişiler. Görüyorlar, anlatır. Ve salihin, o da iyi insanlar. Ve hasene ulaike rafika. Yani buna ne güzel arkadaştır değil mi?
O zaman buradaki önemli şey o ihdine sıratel müstakimi bizim her namazda Allah'tan istediğimiz sıratı müstakim aynı zamanda Allah'ın sünnetidir. Resulullah'ın getirdiği yoldur. Allah'tan alarak bize tebliğ ettiği yoldur. Bunun içerisinde farz var, ruhsat var, mübah var. Her şey
haram
var.
Haram var, her şey var.
Haram var, mekruh var.
Kitap var, hikmet var.
Kitap var, hikmet, her şey var. Yani bu büyük bir yol bu.
Allah'ın asıl yol bu. Evet. Adem Aleyhisselam'dan beri, Muhammed Aleyhisselam'ın da uyguladığı, bizim hala uygulamak zorunda olduğumuz sünnet ne? İşte bu.
Evet. Yani bunların delil aldığı bu 10 tane delilin hepsinde Resalet, Resulluk vesfı vardır. Bunun hiçbiri hepsi Kur'an-ı Kerim'i gösteriyor. Resul'e itaat eden demek yani Kur'an'ı tebliğ ettiğinde, Kur'an'dakini size söylediğinde itaat edin manasındadır. Hiçbiri Resulullah'ın şahsi olarak, yani Nebi olarak yaptığı siret, davranışların Kur'an'ın yanında bir delil olmadığının delildir aslında.
Hata yapabiliyor. Onunla ilgili evet, çok sayıda ayet var yani. Evet.
Dolayısıyla yani Resul'e itaat otomatikman Allah'a itaat. Allah'a itaat. Resul'ün söylediği de Allah'ın söylediği. Yani, dolayısıyla müstakil bir otorite, ikinci bir otorite falan değil. Yani Resul'e biz ancak onun getirdiklerine itaat ederek itaat edebiliriz. O da Kur'an'a uymaktır. Resul'e nasıl isyan edebiliriz? Kur'an'a isyan ederek edebiliriz. Dolayısıyla Kur'an'a ve Resulullah'a yaptığımız isyan da haşa Allah'a isyan olur. Söylenen bu ama varılan nokta bambaşka.
Tam bir tahrif yapılmış. Evet.
Ne yapıldığını isterseniz size söyleyeyim. Mesela deniyor ki daha sonra işte bu ayetlerden yani Resul'e itaati emreden ayetlerden biz fakihler olarak, fıkıhçılar olarak sünneti müstakil Kur'an'dan bağımsız bir otorite olarak bir defa benimsedik. İşte bu ayetlere. Daha sonra bunları tövbe tasnif ettik. Dedik ki
Kur'an'ın Resul'ün şahsında oluşturduğu ikinci bir kaynak var. Ve bu kaynak nasıl yol gösteriyor bize? Diyor ki bir, birincisi tamamen Kur'an'la birebir aynı şeyleri söyler sünnet. Bazen böyle olur diyor. Ne gibi? Mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de namazı farz kılmış mıdır? Kılmıştır. Namazın farziyeti Kur'an'la sabit ama namazın farz olduğunu söyleyen hadisler de var. Yani Resulullah'ın, Nebimizin ağzından çıkmış, işte namaz farzdır, işte buniyel İslamu ala hamsin, işte İslam beş şey üzerine bina edilmiştir diye sayarken namazı sayıyor falan. Bakın ilave hiçbir hüküm getirmiyor. Allah farz demişti zaten. Farklı ifadelerde Nebimiz de bunun farz olduğunu ifade etti. Dolayısıyla Kur'an'dakiyle birebir örtüşen hükümler, biz bunu da bir kaynak olarak düşünebiliriz. Bunda kimsenin zaten bir itirazı yok. Ama ikinci olarak deniyor ki, sünnetin bir de şöyle bir fonksiyonu var, bir görevi var. Sünnet, yani Hazreti Peygamber, yine tırnak içerisinde söylüyorum, Allah'ın kendisine verdiği yetkiyle Kur'an-ı Kerim'i açıklar. Yani Kur'an bilerek bazı yerleri kapalı. İşte buna mücmel denir, müphem denir, şu denir, bu denir ama neticede Allah Teala, yine tırnak içerisinde söylüyorum, bilinçli boşluklar bırakmış. Kaideyi genel olarak koymuş, açıklama yetkisini Hazreti Peygamber'e bırakmış. Ve Hazreti Peygamber de buradan hareketle bir takım şeyler koyabilir diyor. Denil, Nahl suresinin 44. ayeti.
Zaten hep böyle.
Tabii. Nahl suresi 16. surenin 44. ayetinde diyor ki, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ İnsanlara indirilen şeyi açıklayasın diye. Aha diyor bak, beyan. Beyan görevi. Allah Hazreti Peygamber'e beyan görevi vermiş mi? Vermiş. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in böyle detaylı, ince ince anlatmadığı yerlerde Hazreti Peygamber devreye girer. Der ki aslında Allah size şurada şunu açıklıyor. Ve hep de aynı örneği verirler. Derler ki Allah Kur'an'da namaz kılın demiş. Hafif hafif ayetlerde biraz vakitlerinden, biraz rekatlarından bahsetmişse de bu namazın nasıl kılınacağını, hangi vakitlerde kılınacağını falan tamamen peygambere, Hazreti Peygamber'e bırakmıştır. Dolayısıyla biz Allah'ın namaz kılın emrini ancak Hazreti Peygamber'in uygulaması ve açıklamalarıyla öğrenebiliriz. Aksi takdirde namaz diye bir ibadeti biz sadece Kur'an'a bakarak hiçbir zaman bilemezdik.
Peki ben şimdi ikinize de bak Enes Hoca.
Şöyle dikkat edin. Ben sırf Arap dili açısından bir soru soracağım. Az önce Yahya'nın okuduğu ayetle ilgili olarak.
16.
Yani Nahl suresi 44. Nahl suresi 44. Tamam. Ben de 271. sayfada burada.
Evet.
Sırf Arap dili açısından soracağım, tamam mı? Yani şey değil. Bu verilen manalar falan değil. Bakın şimdi burada Allah-u Teala diyor ki onun öncesiyle birlikte ve ma ersalna min kablike illa ricalen nuhi ileyhim. Senden önce elçi olarak gönderdiklerimiz vahiy ettiğimiz erkeklerdi diyor. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsanız ehli zikre sorun. Ehli zikir kim bu? Ehli kitabın bilenler. Çünkü bizim öncekiler yani. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'e de zikir diyor. Hâde zikrû men mâye ve zikrû men kabli diyor. Ehli zikir demiş. Önceki kitaplarda uzman olan kişilere sorun. Şimdi ilk soracak olan kişi kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır değil mi? Soracak onlara.
Zaten başka bir ayette feselillezine yakraunel kitabe min kablik diyor.
Senden önce o kitabı okuyanlara sor.
Sana indirdiğimizden şüphe falan duyacak olursan git onu öncekilere
git
sor.
Git önceki kitaplara sor.
Ayıp mı?
Yok.
Ya Allah diyor işte sor
Allah
öncekilere.
Diyor, soracaksın tamam. Tabii.
Evet, sorabilir.
Şüphelenme hakkı, herkesin şüphelenme hakkı var. Bak diyor ki sor diyor. Şeyde ona sorun bakalım. Gidin sorun bakalım hiç kadın peygamber gelmiş mi? Peki Allah o önceki nebileri neyle göndermiş? Bil beyinat. Açık belgelerle ve zübür ve kitaplarla göndermiş. Tamam. Zaten şeyde dersin başında okuduk. Âl-i İmran 81'de tüm nebilere bunların gönderildiğini bildiriyor Allah. Burada esas dil, Arap dili açısından şimdi şöyle dikkat et, şey yapın da takip edin de bir soru soracağım. Ve enzelnâ ileyke zikre lütübeyyine linnâs. Sana da bu zikrin dedi ki bu insanlara beyan edesin. O insanlar kim?
Kim o? İleyhim, onlar yine.
Manüzile ileyhim, onlara indirilen. Buradaki hüm zamiri
önceki kitaplara inananlar dışında herhangi birisine gitme şansına sahip mi? Böyle bir ihtimal var mı?
Leallehum yetefekkerun.
Leallehum yetefekkerun kim?
Başka bir teknik kural var burada. Şimdi eğer bu bunların iddiası doğruysa o zaman şöyle bir şey çıkıyor. Burada biz tartışmıştık şeyler Rıdvan'la. Şimdi ezzikre kelimesi Kur'an'da Allah'ın kitabı anlamına gelir. İsterse önce kitap olsun, isterse sonraki olsun. En son Kur'an, evet.
Tabii.
O zaman ehli zikir burada önceki Allah'ın indirdiği kitapların ehli olan kişiler demektir, insanlar. Evet. Şimdi enzana ileyke zikre bu Kur'an ise manuzule ileyhim bizimkilere indirilen başka bir şey de var. Bunu beyan etmek için Resulullah'a zikredilmesi burada üç şey ortaya çıkmıyor mu?
Anlaşılma geldi. He. Hayır, demek istediği şu. Yani eğer ve enzelnâ ileyke zikra, bu Kur'an'ı sana indirdik. Litübeyyine linnâsi mâ nuzzile ileyhim, daha önce onlara indirilmiş olanı açıklayasın diye. Bize Kur'an'dan önce indirilen ne var? Bize. He. Bizse kasıt.
Mâ nuzzile ileyhim, eğer fakihlerin diyorsunuz. Fakihlerin dediği gibi
Kur'an'dan önce inmiş başka bir şey olmalı
ki indirilenini açıklasın. Gelmişse.
Onlara değil ki Muhammed Aleyhisselam'a
indirilmiş. Bizi indirilene açıklasın diye. O zaman bizi ne indirildi ki?
Çok iyi ya. Ya işte bakın, yani Kur'an onların gizlediği şeyleri açıklamak üzere var
halbuki. Evet, evet. Yani buradaki öyle demiyorlar mı? Mutlak ehli kitabı gittiği zaman mana doğru oluyor.
Evet.
Ama başka... bunların dediği gibi olduğu zaman ben dedim ki Redvan, o zaman üç şey ortaya çıkar.
Evet.
Dedi ki sen öyle konuşuyorsun diye çıkıyor gitti.
Ya şimdi zaten biliyorsun sen Rıdvan dedin de Rıdvan burada bana dedi ki ben dedi Kur'an-ı Kerim'e tam olarak inanıyorum. Siz inanmıyorsunuz. Siz kafirsiniz dedi. Gel dedim Rıdvan, tamam hangi ayete inanmadığımızı söyle. Söyleyemem dedi. Bir tane ayet gösterdi ki sizin sözünüz şuna ters. Söyleyemem ama siz inanmıyorsunuz. Ne inanmıyor? Çünkü ona göre hocalarının sözü Allah'ın sözüdür. Ondan dolayı çekti gitti. Şimdi neyse mesele o değil. Bak Enes Hoca burada bakın Arap dili açısından ne kadar büyük bir tahrifat yapılmış değil mi? Allah-u Teala Resulullah'a karşı bile neler yapıldığını bize ayetlerde belirtiliyor.
Ama sorsanız ayetten delil getirdiler.
Hayır bakın bu ayetlerin.
Yani Litübeyin, onlara ne indirilmişse onu açıklayasın diye seni gönderdik.
Ennas eğer Muhammed Resulü'nün ümmeti yani, ise, evet. Oradaki Linnas,
evet.
Ümmeti Muhammed ise onlar öyle söylüyor. Evet. O zaman bu ümmeti Muhammed'e indirilen bir şey var.
Bu Kur'an onu açıklamak Kur'an için geliyor. Açıklamak için ne gelmiş. O?
Ne? Sana bu kitabı indirdik. Evet. Bak
bunu abi, bu çok Kur'an-ı Kerim'den başka bir şey indirilmedi. Öncekilere indirildi ama bize indirilmedi.
Evet. Aynen.
Bak okuyucu dinleyicilerin tam anlaması için ben tekrar aynı şeyi tekrarlayacağım. Kusura bakmayın. Şimdi ben Zerna İleyke kitap. Mesela düşünelim ki sen Resulullah'ın temsilen oradasın diyelim mesela. Evet. Allah-u Teala diyor ki sana bu kitabı indirdik. Tamam. Bu kitap sana indi. Güzel.
Evet.
Peki bu insanlar da Yahya olsun.
Linnâsi.
Sen bu insanlara açıklayasın. Bu kitap sana indirdi.
O insanlara indirileni açıklayacağım.
Yok bir dakika. Bu insanlara açıklayasın. Neyi açıklayacağım? Ona indirileni. O zaman bana indirilen başka, ona indirilen başka olması
evet,
lazım.
Evet, ben de onu diyorum. Evet, aynen.
Yok yani dinleyiciler tam anlasın evet, diye evet. Söylüyorum. Evet. Yav kardeşim bu ne biçim bir şeydir? Bak Resulullah'ın açıklama yetkisi var dediğiniz ayete öyle bir tahrifte anlamını öyle bir bozmuşsunuz ki Arap diline aykırı bir. Ayetler arası bağlantıya aykırı iki. İç bağlamına aykırı üç.
Evet.
İşte Allah-u Teala buna tahrif diyor.
Ama ben işte bunu ancak anlattığımızda mı anlaşılıyor? Bakın millete biz meal okuyun diyoruz. Açtı mı göreceği ne? Nahl Suresi 44'te diyor ki insanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik.
Bak tutmuyor. Gene tutarsızlık
ya
var.
Yine tutarsız. Bak insanlara kendilerine indirileni açıklaman deyince kim niye anlayacak? İnsanlar diye biz kendimizi anlayacağız. Bize indirilen de bu. Kur'an-ı Kerim. Bu Kur'an-ı Kerim'i...
Yani öyle anlaşılsın diye yazıyorlar zaten.
Allah bunu mu diyor?
Yok.
Ama sorduğunuzda alın işte buyurun burada adam delil getiriyor.
Ya onu delil getirmeyen kim var ki?
Ya hepsi işte yani diyor ki bak ayetten delil istiyorsun buyurun getirdik. Ya ayetten senin iki kelimeye dayanıyor olman onu delil getirmen
bütün bağlantılarını kopar.
Tamam
mı? Bak kim olursa olsun. Mesela şimdi benim bir videomu almışlar. Hani cariyelerle ilgili olarak biliyorsun.
İnternette.
şeydeki
savunur biçimde veriyorlar.
He, savunuyormuşum
eskiyi
gibi.
Aktarırken yani.
Eski yanlışları anlatırken benim görüşüm diye anlatmıştı.
Aynısını burada yıllar önce Beni Kurayza katliamını Cemal Hoca biliyorsunuz bir makale olarak yazmıştı. Ben de burada sunmuştum. Kitaplarda böyle diye. Onu da arkadaşlar bilirler. Önün arkasını kesip bakın nasıl anlatıyorlar. Beni Kureyze katliamını ne kadar güzel bak işte böyle yapmışlar falan diye sanki biz onu öyle söylüyormuşuz gibi.
İşte Allah'ın ayetinde yani. Allah'ın ayetini de kesiyorsunuz. Ya keserseniz herkese her şeyi söyletebilirsiniz. Ya bu Allah'a karşı nasıl yapılıyor? Sonra dini bu hale getirmişsiniz ya. Bak mesela bunu açıklayan, çok net bir şekilde açıklayan bir ayet var biliyorsun. Şeyin Maide suresi 15. 15. ayet. Evet. Bak mesela burada yani sizden bu öncekiler...
Bakın söyle dediği ne? Yani bunların dediği mi? Yani öncekilere indirilen, de gizlenen, şey yapan, insanlara söylenmeyen şeyler var. Bu Kur'an'ı gönderiyoruz ki sana onları da açığa çıkarasın diye.
Onlara ne indirilmiş onlara gösteresin. Çünkü
o ayeti sünnetin teşrih fonksiyonuna delil getiriyorlar.
İstersen sen o ayeti oku.
İlginç yani hemen açtım. Kul ya ehlel
kitap
ayet. Bak.
Ehlül kitap orada. Burada ehlül
ya zikir. Ehlel kitap. Ey kitaplarında uzman olanlar. قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا Bizim Resulümüz geldi size. Bakın bizim Resulümüz bir. Kur'an-ı Kerim iki onu getiren Resulullah. Size geldi. Niye? Ne yapmak için? يُبَيِّنُ لَكُمْ Size açıklıyor. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ O kitaptan gizlediğiniz birçok şeyi açığa çıkarmak için geldi.
O gizli şeyin manzile ile ilgili.
Bu işte veya fuankete ama buna rağmen bazı şeyleri de üstünü örtmüş, bırakmış. Peki Resul bunu yapıyorsa Muhammed Aleyhisselam'ın kendisi midir? Ona gelen kitaptır yani kitaptır. Vahiydir yani Kur'an'ın görevi budur. Zaten... Kur'an gelir der ki bak önceki kitaplarda bunu gizlemişlerdi ben size söylüyorum. Hayır, biz, bunu Resul'dan getirmiş yapıyoruz. Olmasıyla tabii ki biz öğreniyoruz ama neticede Resul kendi sözünü söylememiş.
Yani büyük bir tahrifatla evet. Kelime bak sünnet kelimesinin anlamını bozmuşlar. Resul kelimesinin anlamını bozmuşlar. Ayetlerin anlamını bozmuşlar. Ayetler arası bağı koparmışlar ve yeni bir din ortaya çıkarmışlar. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın yanında ikinci bir ilah yapmışlar. Şimdi sen onu istersen bir şey yap da.
Hangisini?
O şey sünnete.
He, ikincisi buydu işte açıklama yetkisi verilmişti. Evet, işte gördük yani o ayet bundan bahsetmiyor. Ondan sonra mesela bir de deniyor ki Kur'an bunun yanında sünnet, Hazreti Peygamber yine tırnak içerisinde söylüyorum. Kur'an'ın hiç değinmediği konulara da değinir ve hüküm koyar. Öyle de bir görevi vardır. Değil mi?
O var.
Ne örnek veriyorlar?
O yırtıcı hayvanların etlerini haram
yok,
olması.
Yok önce hüküm onu nesihte falan verebiliyorlardı. Mesela bunda daha çok şeyi örnek veriyorlar. İşte fıtır sadakası. Yani, fitre.
Burada o yok.
Fitre diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de nerede var? Hiçbir yerde yok.
Nasıl yok?
Var mı bugün? Var. He. Neyle var? Şeyle, hadis kitaplarındaki hadislerle var.
Ferada Resulullah.
Diyorlar. Bak Hazreti Peygamber ne yaptı? Kur'an'da yer almayan bir hüküm getirdi. Vitir namazı.
Yok bir de oraya geçmek
istedim. Evet, vitir namazı bak, falan.
Bu, burada da yapılan Arap dili açısından o kadar büyük tahrifat yapılmış ki bu sözlerini şey yapmak için. Fitre'yi Resulullah farz kılmış. Allah-u Teala ne diyor şeyde oruçla ilgili ayette?
وَعَلَى يُطِيقُونَهُ
Bak diyor ki وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ Hu derken oruca gücü yetenlere fidyetün bir tek fidye gerekir. Taamu miskin çaresi birisini doyuralım. Oruca gücü yetenlere yani Ramazan boyu oruç tutabilenlere Ramazan bayramında zengin fakir ayrımı olmaksızın fakir bir kişinin karnını doyuracak kadar bir fitre bir fidye diyor işte o fitre. Resulullah da bu farzdır demiş Allah'ın Resulü olarak. Tabii ki zaten ve alellezine yutikunehu o farzı başka bir mana anlaşılamaz. Ve alellezine yutikunehu yutikunen manası nedir? Ona gücü yetenler. Bakın şimdi şu mealden ben okuyayım. Meal benim elimde. Nasıl çarpıtmışlar kelimenin anlamını. O yanlış sistemleri otursun diye. Bak buradan Diyanet'in mealinden okuyorum. Bakara suresinin 184. ayeti. Diyor ki oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir.
Ya Allah gücü yetenler diyor, sen yetmeyenler diyorsun. Allah gücü, Allahü Teala ne diyor? La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Gücü yetmeyen hiç kimseye Allah sorumluluk yüklemez diyor. Aynı surenin son ayetinde söylüyor Allah. Ya sen Arap dili açısından Enes Hoca, sen de Yahya, ikiniz beraber yani söyleyin bakalım. Arap dili açısından burada gücü yetmeyen anlam verme imkanı ve ihtimali var mı?
Var. Başına bir ayet olmayan la koyar.
Bir la koyarsan. Tabii. Kendi
Allah'ın kafanı, demediği bir şekilde
Allah'ın demediğini olur. Koyarsın. Olur. Koyamamışlar ama manasını değiştirmişler. Manasını değiştirince efendim Kur'an'da olmayan bir şeyi Resulullah farz kılmışmış. Evet. Ya Allah aşkına ya.
Hocam ona delil getirdikleri hadis bile aslında ayetin hükmünü söylüyor.
Tabii,
o da söylüyor. Hadis farada Resulullah sadakatel fıtri işte ala şu şu şu falan diye. Allah'ın Resulü farz kıldı ne demek? Yani Arapçasının tercümesi buydu. Allah'ın Resulü sadakayı fıtırı farz kıldı.
Allah'ın emrine getirip
yani bilir. Resul bir şeyi farz kılıyorsa Resul namazı da farz kılmıştır. Nasıl farz kılmış? Allah demiştir ki git onlara namazın farz olduğunu söyle. Orucu, haccı, zekatı Allah Resulü farz kılmıştır. Zinanın, yetim malı yemenin, şunun bunun haram olduğunu bize burada Resulullah söylemiştir ama.
Diyor ya.
Allah öyle dediği için demiştir. Bir de Resulullah farz kıldıysa bunu söylediği için farz kıldı.
Fidye kelimesi bir yaptığımız bir şeydeki bir eksiklik, bir noksanlığı şeye bak için, telafi etmek için verilen bir mali şeydir, külfettir. Fidyenin anlamı. Şimdi o hadisin devamı diyor ki Ferhat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sadakatel fitri ala saimi tuhreten lis saim ve tu'meten lil mesakin diyor. O ayetin aynısı söylüyor orada.
Yani oruç tutan kişi için bir şey olsun temizlik olsun. Olabilir çünkü oruç göre tutuyorsun. Bir takım bilemediğin şu bu falan filan. Zaten bir tek fakiri doyuracak kadar. Ama bu ayetin anlamını bozarak ne demişlerdir? Oruç tutamayanlar her gün için bir fitre yani verecekler. Ya Allah aşkına bu kim? Bu ne? Bu Allah'ın dini olmaktan tamamen çıkarmışlar ya.
Ondan sonra ve alellezin la yutikunahu fidyatun ta'am miskin likulli yevmin diyor.
Hem de likulli yevmini katmışlar ya.
Tam bir kelime.
Yani ayeti tamamen batırmışlar ya.
Birebir aslında uyuyor.
Uyuyor evet.
Dolayısıyla Resulullah Allah'ın söylediğini söylediği için Allah'ın Resulü zaten.
Ama kimin umurunda evet ki?
Ama onu evet, onu da kalkıp Hazreti Peygamber bunu yaptı deyip ilave bir hüküm getirdi diyorlar.
Biz burada şimdi şunu söylüyoruz ya, dün meşhur bir hoca WhatsApp'tan paylaşmış. Önceki ulema şeyler o mezhepleri böyle sapık görüyorsunuz. Demek ki sizin babanız dedeniz müşrikmiş kardeşim. O bilmeyen adamları Allah sormaz. O insanlar bilmiyor ki. Bilenleri müşrik sayar Allah, bilmeyenleri değil. Adam burada oruca gücü yetmeyenler okuyor. Ne bilsin ki Diyanet bu ayete tam ters mana vermiş? Ne bilsin ki Diyanet Nahl suresinin 44. ayetini bozmuş? Aslında Diyanet'in de suçu değil. Tüm geçmişten gelen şeyler, bütün mezhepler, Şii, Sünni ayrım olmaksızın hepsi bunu yapmış.
Evet. Bir madde daha var isterseniz.
Onu da söyleyeyim. Belki en ilginci o. Hani şimdi dedi ki Kur'an sünnet, Kur'an'da olmayan bazı hükümler de koyar. Bir de der ki Kur'an'daki hükmü neseden sünnette vardır. Nesih neydi? Yürürlükten kaldırma. Fakıhtaki anlamı. Yani Kur'an bir şeyi söyler. İcabında Resul gelir der ki tamam artık o hüküm kalkmıştır. Yeni hüküm budur.
Örnek
ve bu vahyi gayrimetli ve sabit.
Bunu
neymiş bu?
Kendisi getirmiyor mu mesela o ayeti?
Yok işte
yani. Ayetle değil ya bu. Evet. Şunla oluyor. Örnek olarak da Bakara suresinin 180. ayetinde anne baba ve akrabaya vasiyet bildiriliyor. Ama Ebu Davud'da geçen bir hadiste Peygamberimiz demiş ki mirasçıya vasiyet yoktur. Ve işte Bakara 187'de Allah'ın emrini Hazreti Peygamber bu şekilde kaldırmıştır.
Vallahi.
Böyle söylüyor. Evet. La vasiyeti li varisen.
Burada var ya bu yani kendilerini büsbütün batırdılar evet, bu son cümleyle. Evet.
Bu Enes Hoca'nın biraz önce söylediği de burada örnek veriyor. Yani bu haramlarla ilgili şeyler de hani nese örnek veriliyor. Çünkü Allah Maide Suresi 145. ayette şu dört taneden başka haram bulamıyorum dediği halde Resulullah gelip haşa ya Allah bulamıyorum bana orada dedirtti ama halbuki şunlar da haram diye orada da bir nesi örneği var. Yani diyor ki işte yırtıcı hayvanlarla şunlar da haramdır diye ilave hem ziyade olarak da anlatılıyor ama nesih çerçevesinde değerlendiriliyor.
Hani peki, haşa ben, Allah bir tarafta ya, öyle söylüyor, bir şu, tarafta tersini.
Ben şimdi şu ayeti, o Bakara 180'e verilen meali bir okuyayım, bakayım ki. Yani siz de takip edin. Buradan bir şey anlıyor musunuz? İzleyicilerimiz de dinlesin. Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, mesela bana ölüm gelmiş çatmış. Ne? Ölüm gelmiş çatmış. Ölmüş müyüm, ölmemiş miyim? Eğer geride bir mal bırakmışsa, geride mal bırakmış olmak için benim ne yapmam lazım? Ölmem lazım. Ölmeden geride mal bırakır mıyım? Ölene kadar bu malın tamamı tamam benim. Tamam. Geride mal bırakmışsam. Evet. Öldüm, geride mal bırakmışım. Şimdi bak dinleyin bak. İzleyiciler de çok dikkatle dinleyin. Bu yapılan şey zulmün, dine yapılan zulmün boyutlarını görebilmeniz için işte gene iyi kendilerini şey yaptılar. Geride bir mal bırakmışsa anaya babaya ve anaya babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması. Kimin bulunması? Benim öldüm. Evet, ben şeyden, öldükten sonra
berzah aleminden.
Berzah
oradan şey yapacaksınız.
Tamam. Yani. Orada noter falan var mı? Oradan göndeririz şeyi. Bulunması, ben öldükten sonra anama babama ve yakınlarıma vasiyette bulunacakmışım. Peki kime farzmış bu? Bak buraya bak Allah'ın seversin. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerine bir hak olur. Tövbe estağfurullah. Ben öldüm. Kime? Yaşayanlara mı, ölene mi? Ne oldu?
Karışık yani. Birine girmiş.
Ne anladın? Ondan sonra üzerine bir hak olarak size farz kılındı. Size derken bak ben, bana yok ha size. Hadi bakalım ben bana babama, akrabama vasiyette bulundum. Hadi. Ya bakın öyle bir bozmuşlar ki. Yani bunu bilmiyorum vakit yetiyor mu ama birkaç kere anlatmıştım. Gene anlatayım. Kısaca bir uzatmadan. Şeyde bu kitap ve hikmet meselesini anlatmıştık. Hikmet Beşir vardı Medine-i Münevvere'de. Medine İslam Üniversitesi'nin hocaları bana dedi ki ya dediler burada bizim eski bir tefsir hocamız vardı. O da aynen senin metoduna şey yapıyor. Kur'an'ı Kur'an'la açıklıyor. Neyse gittim baktım hiçbir şey yok. Yani nedir? Bir tane örnek verdi. Onun bütün şeyler kullanıyor. İşte o yok şey değil o feynnehu rissun var ya errissen hülleli yok. Feynnehu şeyle ilgili errissen hülleli gayrillahi evfiskan hülleli gayrillahi fısık işte buymuş falan. Bir tek Şafii mezhebinin bir görüşünü almış. Ya dedim bunu zaten kitaplarda var. Sonra ona şey yaptım. Bu ayeti okudum. Ona bu ayeti okudum. Dedim ki şu ayete bir meal ver dedim. Bu ayete ben bir meal verdim. Bak ben şimdi bu ayete bir meal vereyim. Bakın Arap diline aykırı bir şey olursa lütfen söyleyin. İzleyiciler götürsünler. Arapçayı en iyi bilen hocalarına sorsunlar. Ya eyyühellezine amenu. Müminler.
Yok.
Ha, bir sonraki ayeti okuyorum ha. Tamam. Ben üç ayet okuyorum. Kütübe aleyküm size farz kılındı. Sizde dediği zaman kim? Tüm Müslümanlar olur değil mi? İza hadara ahadukum sizden birisi dediği zaman içimizden bir adam.
Üçümüzü
düşün. İçinizden birisi vefat iza hadara ahadukumul maut sizden birisi daha yeni ölmüşse. Hadara da yeni ölmüş değil mi? Size farz. Mesela ben öldüm, size farz. Değil mi? Yani ölene değil. İntereke hayran, geriye bir mal bırakılmışsa. Farzdır. Ney farz? El vasiyeti, o vasiyet. O vasiyet nedir? Nisa suresinde Allah-u Teala'nın miras paylaşımı ile ilgili tüm hükümleri belirlettiği zaten anlatıyor. Lil valideyni vel akrabin. Anne baba ve en yakınları olan o vasiyet. Ki Allah-u Teala lir rical nasibim mimma terekel valideyni vel akrabu vel nisai nasibim diyor. Aynısı. Ve 12. ayetin sonunda da vasiyete minallah Allah'ın vasiyeti. Yani Allah'ın yüklediği görev. Allah'ın yüklediği görev nedir? Ben öldüm, siz benim malımı mirasçılarıma bırakmadan siz paylaştıracaksınız. Çünkü mirasçıların arasına girerse güçlü olan diğerleri ezebilir.
Hakkını
vermeyebilir. Şimdi ben bunu bu ayeti orada okudum. Vasiyeten minallah, Allah tarafından size yüklenen bir görevdir. Ondan sonra
hakkan
alim, müttakiler için bir görev olarak yüklenmiştir Allah'a, Allah tarafından. Ben bunu söyleyince Hikmet Beşir dedi ki, ya dedi, hakikaten ya dedi, bak dedi, mirasçılara bırakıldığı için miras taksimatı, insanlar birbirini öldürüyor dedi. Ondan sonra şey, bu hani şeyli Türkistani vardı. Muhammed Yakup Türkistani, bu Arap Dil Edebiyatı Başkanı, Arabistan'da doğmuş, orada çok iyi Arapça bilen bir insan, orada doğup büyüdüğü için Mekke'de, haremde Arapça öğrenmiş. O da dedi ki, Abdülaziz Bey'in metodu çok güzel değil mi üstadım dedi. Ne dedi biliyor musun? La la la la la, hâde yudullun nas an sebilillah. Hayır hayır dedi, bu insanları Allah'ın yolundan saptırır dedi. Ben de ona dedim ki, üstad, şu ayete sen meal ver. Ama takdirde bulunmadan. Yani hani araya bir takım kelimeler ilave etmeden şu ayete sen bir meal ver dedim. Şimdi ben başlamıştım yani kütübe aleykum eyyuhel müminun diye başlamıştım. O da aynı şekilde ey müminler size farz kılın diye başladı. O da başladı böyle. Kütübe aleykum eyyuhel müminun. Aynen benim gibi başladı. Ey müminler size farz kılın dedi. Dur. Gerisi gelmiyor. La yümkünü tefsir biduni takdir dedi. Araya kelimeler sokuşturmadan bu o ayet anlaşılmaz dedi. Ondan sonra dedim ki, peki dedim, istediğin kelimeyi sokuştur araya. Ama sonunda bu ayet mensuhtur demeyeceksin dedim. Nesk edilmiştir demeyeceksin. Yürürlükten kalkmıştır. Çünkü ayetin anlamını bozdukları için bir şey diyemiyorlar. Bu Diyanet'in dipnotunda da var. Yürürlükten kalkmıştır diyor. Öldü bu ayet.
Kimisi bu hadisle diyor, kimisi başka bir ayetle diyor.
Tabii. Ondan sonra diyor ki şimdi burada, şimdi tamam dedi. Ondan sonra o geleneksel manada ayetin anlamını verdikten sonra dedi ki, bu ayetin mensuh olmaması mümkün değildir dedi. Ondan sonra dedim, bakın hepiniz üniversite hocasısınız, hepiniz Arapsınız. Ben Arapçayı Türkiye'de öğrendim. Onun için sakın ha bu adam bir Türktür. Hiçbir Arap ülkesinde bulunmadım. Benim en küçük bir hatamı görürseniz asla affetmeyin. Ben şimdi bu ayete tekrar bir mana vereyim. Verdim onlara. Ondan sonra adam öyle bir hale geldi ki böyle dünyasını kaybetti, şaşırdı. Çünkü itiraz edemiyor falan. Baktım ki adam bunaldı. Dedim ki üstad bize müsaade dedi. Ayrıldık gittik. Yani şuraya bak Allah'ını seversin. Bütün getirdikleri her şey Kur'an-ı Kerim'i tahrif, başka bir şey değil. Ve bu oluyor, ne oluyor? Sünnet. Bize de sünnet düşmanı diyorlar, Allah'tan korkma. Ya asıl sünnet Allah'ın kitabına uymaktır.
Aslında aklında o bir takım şeyler, düşündüğü şeyler, orada bir cumut olduğu için, yani orada bir katılaşmış olmuş. Bazı bilgiler var. O bilgileri bırakmak istemiyor. Yoksa vasiyet kelimesi mester değil o. Kur'an'da evsa, vessa diye fiiller geliyor. Onun konusu olan şeydir vasiyet. Yani o mesela vesa yasidin, vasiyetten diye mesaj çıkmaz. Onu vasiyet etmek değil. Yani o Allah bir şey yusikumullah dedikten sonra vasiyete minillah diyor. Bu Allah'ın size yüklediği görevdir diyor. Yani o vasiyetin sonucunda yüklenen görev o.
Vasiyet eliflamlı olunca da oradaki evet. Vasiyet evet. Diyor.
Şimdi burada eliflamlı olduğu için Allah Teala Nisa 11-12'de mirasını konusunda görev yüklüyor. Yusikumullah diyor. Onun sonunda vasiyete minillah diyor. Evet. Nekir olarak.
Yani bağlayacak olursak o hadisin bu ayete nesletmesi mümkün mü? Sonra yok. Öyle bitirelim yani. İşte la vasiyete li varisin.
Ya orada da biliyorsunuz bu apayrı bir ders konusu. Yani tamamen Kur'an'a ve Resulullah'ın sözlerine aykırı olarak bir vasiyet ihdas etmişler.
Resulullah bu ayeti getirmiş, Allah'ın almıştı ve şey ayet olarak, vahiy olarak almış, tebliğ etmiş, sonra böyle dedim, Allah böyle diyor ama la vesiyetli var. Yani öyle şey mümkün olur. Değil bu ya. Yani.
Bu tamamen Allah'a başkaldı.
Aklan mümkün aşağı. Değil bu yani kendisinin şeyi.
Şimdi dolayısıyla burada Muhammed Aleyhisselam'a da yapılan çok büyük bir iftira var. Arkasından ne Resulullah'ın söylediği, ne Kur'an-ı Kerim'in söylediği bir şeye dayanmadan tüm mezhepler vasiyet diye bir saçma sapan bir sistem oluşturmuşlar. İnsanların mallarını elinden alıp başkalarına şey yapmışlar. Çok kolay. Zenginlerin elinden nasıl olsa cenneti de orada vaat edersiniz. Elinden mallarını alırsınız. Miraslarını malsız bırakmışsınız. Hani bu konuyu öğrenmek isteyenler isterse bizim sistemimizde bunun ayrıntıları var. Böylece dersimizin sonuna geldik. İnşallah bu konuyla ilgili derslerimizi devam ettireceğiz. Çünkü hiç basit bir şeyler değil. Son zamanlarda Türkiye'de bize karşı imiş gibi böyle hiç aslında bize karşı olduklarını da söyleme cesareti gösteremiyorlar ama öyle alttan alta homurdanan insanlar var. Ondan dolayı bu dersleri biraz daha devam ettireceğiz. Allah nasip ederse inşallah onlar da yola gelir diye ümit ediyoruz. Cenab-ı Hak cümlemizi kendi sünnetinden ayırmasın. Kendi Kur'an-ı Kerim'de belirttiği şekilde o sünnete tümüyle yapışan kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.